İyi günler sayın A9 izleyicileri. Ayrı zaman bilim ve yaratış programımıza hoş geldiniz. Ve Tanju Hocam ve Serdar Hocam'la beraberiz inşallah. Şimdi ayrı zamanla başlayabiliriz inşallah. Şu anda çok büyük mucizevi olaylar oluyor. Her geçen gün Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği gerçekler, alametler gerçekleşiyor ayrı zamanla ilgili. Şimdi Cübbeli'nin bununla ilgili anlatımları olmuştu normalde. Fakat sonradan bu anlatımlarında bir karar değişikliğiyle mesela çıkan alametleri çıkmadı olarak anlatmaya başladı. Mesela alametlerin yarıdan fazlası çıktı demişti. Şimdi alametlerin hiçbirisi çıkmadı demeye başladı. Yani çıkan alametler nasıl iptal oluyor, o da çok enteresan bir şey yani. Bir insan mesela Fırat'ın suyu kesilecek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fırat'ın suyu 75 senesinde Kevan Barajı ile kesiliyor. Şimdi bu alamet gerçekleşmiş oluyor artık. Bu bitti. Yani bu biz şey diyemeyiz ki, Peygamberimizin söylediği bu alamet şu anda gerçekleşmedi diyemeyiz artık. Yani Cübbeli de zaten bunların hepsini kabul ediyor. Fakat sonradan teker teker yavaş bir şekilde hani böyle çaktırmadan da işte aslında alametler gerçekleşmemişti. İşte şu anda da dolayısıyla Hazreti Mehdi devrinde değiliz. Bundan 570 sene sonra gibi açıklamalar yapıyor. Ama Cübbeli'nin bir de kendi içinde yaptığı çelişkili açıklamalar var. Yani bir konuyla ilgili bir şey söylüyor. Sonra bir bakıyoruz, başka bir konuşmasında aynı konuyla ilgili 180 derece farklı bir şey söylüyor. Şimdi onunla ilgili bir video var, eğer hazırsa göstereyim.
Cübbeli'nin ifadelerindeki çelişkiler. 1. Önce 7000 yıl ile ilgili hadis yok diyor. Sonra bu konuda hadisler var diyor.
1500 seneyi geçmez diyor. Hadis var diyor. Vallahi yalan, billahi yalan. 1500 seneyi geçmez diyor. Hadis var diyor. Vallahi yalan, billahi yalan.
Buna şimdi ayet yok, garanti veremeyiz. Hadis de yok.
Yani bu dünyanın 7000 sene olması hakkında bir hadis-i şerif vardır. Bu dünyanın 7000 sene olması hakkında bir hadis-i şerif vardır. Umru dünya seb'atü eyyamin min eyyamil ahir. Dünyanın ömrü ahiret günlerinden 7 gündür diyor. Ve inne yevmen inde rabbike kelbi senetim ma te'uddun. Ayette de sizin saydıklarınızdan 1000 sene ne ederse Rabbin katında bir gün odur diyor. Ahiret günlerinden 7 gün 7000 sene eder.
2. Cübbeli Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edince sözde kan dökeceğini iddia ediyor. Ardından Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın karıncayı bile incitmeyecek bir mizacı olacağını anlatıyor.
Bugün Vehhabi mezhebi, bugün Şia mezhebi. Şia mezhebi Mehdi'yi en çok bekleyen mezheptir. Şia mezhebi şimdi Mehdi'yi bekliyor. Mehdi Aleyhisselam geldi mi ne yapacak? Onlara asker mi yapacak acaba? Yoksa pırasa gibi doğrayacak. Ne yapacak? Vehhabiler hakeza. En bozuğu benim. Ben adam olsam zaten belki çok adam olan çıkar. Yok işte, hepimiz böyle görünüşteyiz yani, görünüşte. Allah için ne mal verebiliyoruz, ne can verebiliyoruz. Ötlek korkak bir şeyiz ya. Biz ne haldeyiz ya, biz ne haldeyiz. Biz nerede biz Mehdi Aleyhisselam asker olacağız. Bekle, Mehdi Aleyhisselam belki de bizi kesecek, doğrayacak ya. Bizim gibi adam mı olur ya?
Ya Mehdi dediğin kıracak geceli dünyayı alt üst edecek ya. Mehdi, Amerika Amerika ne ya? Mehdi geldi mi ne uçak, ne pilot, ne füze.
La yukuzu naimen. Uyuyanı uyandırmayacaktır. Ne demek uyuyanı uyandırmayacaktır? Yani çok yumuşak huylu bir insandır. Adam orada uyuyor, aman rahatsız etmeyelim diye. Kimseyi rahatsız etmeyecek. Ve la yuhriku demen, kan dökmeyecektir. Yani cebbar değildir, zorba değildir. Efendim insanları kıran geçiren, sert mizaçlı, huysuz biri değildir. Yani hani derler karınca incitmez, uyuyanı uyandırmaz. Hiç böyle insanlara efendim sıkıntı çıkarmayacak. Ve la yuhriku demen, kan dökmeyecektir.
3. Cübbeli'nin melekler konusundaki çelişkili açıklamaları. Cübbeli hadisi yanlış yorumlayıp meleklerin açıkça insanların duyacağı şekilde bu Hazreti Mehdi'dir diyeceğini söylemiştir.
Buluttan bir münadi dellal bağırıyor. Tabii bu bir melektir. Buluttan bir el çıkacak, Hazreti Mehdi'ye biat edilmesine işaret edecek. Buluttaki münadi nida edecek. İşte Allah'ın halifesi olan Mehdi bu zattır. Hemen ona uyun. Türklere Türkçe, Araplara Arapça, İngilizlere İngilizce. Dünyada kaç lisan varsa herkese kendi diliyle Allah meleklere bağırtıracak.
Cübbeli Flash TV'de ise insanların melekleri görmesinin imtihan ortamını kaldıracağını söylüyor.
Sabah, bayram sabahı olduğu zaman Ba'athallahu'l melâke fî kulli bilâd. Allah bütün memleketlere melekleri yayar. Melekler yeryüzüne inerler. Fe yekûne alâ fâ'i sükek. Sokakların
Müslümanların bayram namazına çıkacak olan Müslümanların efendim sokaklarının ağızlarında dururlar. Feyunadune bi savtin yesma'u min halakallahu azze ve cel illel cinne vel ins. Melekler bu sabah öyle bir sesli bağırırlar ki Allah'ın bütün yaratıkları işitir ancak cinlerle insanlar işitemez. Niye? Cinlerle insanlar işitse gayba iman kalmaz. O zaman herkes inanır, Müslüman olur. Acayip bir gıyabi bir ses geliyor. Onun için Rabbim imana havale ediyor bu işleri. Biz gayba iman ettik. Hadis-i şerif ne buyuruyorsa bu öyledir. Hazreti Mehdi'nin yanında sürekli bir melek var. Ne yapacak ne yapmayacak devamlı doğruyu gösteriyor. Şimdi meleği görmüyor. Ama melek ona içine ilham getiriyor. Hemen mesela sağa mı gideyim sola mı gideyim? Sağa git.
Tamam.
Yanılma var mı? Yok. Melek olursa yanında melek içine ne yapar? İlham verir. O ilhamı meleği görmeye lüzum yok. Kalbine geliyor.
4. Cübbeli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini aktarırken akpak yani beyaz tenli olacağını söylediği Hazreti Mehdi aleyhisselam için kitabında tam tersine rengi çok esmer olacaktır ifadesini kullanmaktadır. Cübbeli Hazreti Mehdi aleyhisselamın hilyesini anlatırken onun akpak yani beyaz tenli biri olacağını söylüyor.
Eclel cebheti, mübarek alnı böyle geniş bir alın ve alnın tamamı akpak berrak olacak.
5. Hapiste görüştüğünü söylediği hahambaşı ile ilgili çelişkili ifadeleri.
Bana hapiste hahambaşını gönderdiler. Kaç ay yanımda yattı. Bana dedi gel Amerika'ya. Manhattan'da seni misafir edeyim. Bizim lobilerle anlaş. Bir daha konuşma bizim aleyhimize.
Beni kimse pazarlık yapmamış. Şimdi bunlar uyduruyorlar ki hapishanede göya bana efendim şantajlar yapılmış bilmem ne, seni çıkartırız ama şöyle yaparsın böyle yaparsın diye. Böyle bir uydurmalar yapıyorlar. Ben hapishanede tek başıma kaldım. Tek bir hücrede kaldım.
6. Beddua bize yakışmaz diyor ama beddua ediyor.
Bedduacı değiliz. Biz bedduacı değiliz. Biz lanetçilik bize yakışmaz. Lanetçilik bize yakışmaz.
İkimizden hangisi yalancıysa Allah ona lanet etsin.
Amin.
İkimizden hangisi yalan konuşuyorsa Allah onu helak etsin.
Amin.
Tamam. Sonra ben hasta hasta olurum da bu sefer bak demesin sonra.
Evet yani videoda da izledik. Gerçekten çok değişik yani.
Çok iyi.
Böyle bir açıklama yapıyor. Diğer açıklamasında tam tersini söylüyor. 1500 seneyle ilgili vallahi billahi hadis yoktur diyor. Sonra diğer hadisinde evet böyle bir hadis vardır. İşte şu Arapçasından okuyor. Ondan sonra Arapçasından bildiği hadise yok diye yemin ediyor. Yani çok enteresan bir şey değil mi? Mesela Mehdi kıracak geçirecek diyor bir konuşmasında. Diğer konuşmasında işte son derece şefkatli. Hatta uyuyanı dahi uyandırmayacak gibi açıklamaları var. Tabii diğer açıklamalara da baktığımız zaman çok fazla çelişkiler görüyoruz. Yani işte bana hapishanede hağın başını gönderdiler diyor. Sonra başka bir açıklamasında bana kimseyi göndermediler diyor. Ben tek başıma kaldım. Hatta kitap almaya bile çıkamıyordum diyor. Bana işte dilekçe yazıyordum. Öyle geliyordu bana kitap diyor. Diğer konuşmasında hağın başı yan şeyde. Hağın başı işte diyor ona. Hatta yanında pardon. Yanında kalıyor. Ve ona işte gel Yahudilerle ilgili işte ayetleri okuma. Gel seni işte yurt dışına götürelim. Ondan sonra sana imkan tanıyalım diye bana şey yaptılar. Ben de kabul etmedim diye kendini kahraman olarak göstermeye çalışıyor. Sonra unutuyor onu. Öyle bir şey söylediğini. Böyle bir şey çıkarmışlar diyor. Ben hiç kimseyle görüşmedim diyor hapishanede. Yani çok enteresan yani bu.
Çelişkilerin dışına çıkıyor tamamen hocam.
Evet.
Çelişki yani... de değil. Çelişkinin tamamen dışına çıkıyor.
Evet. Değişik bir durum oluyor. Dediğim.
O yorumuyla, o yorumu çok çok farklı.
Evet.
Çok ilginç yani gerçekten.
Evet. İnsan şaşırıyor değil mi? Yani ilk defa şaşırmam. Duyan biri için mesela Tanju daha önce duymamış olabilir hakikaten.
Yani ben çelişki, normal olarak bir çelişki vardır ama bu çelişkinin de dışında bir şey.
Başka bir şey, evet.
Başka bir şey.
Evet, doğru. Yani mesela şimdi bu çok doğal bir tepki. Şimdi bizi izleyenlerimiz haklı olarak tabii defalarca görmüş oluyorlar, defalarca dinlemiş oluyorlar. Artık onlar alıştılar Cübbeli'nin bu çelişkili konuşmalarına. Evet. Anlattığı şeyleri sonradan değiştirme adetine ki kaynak göstermeden. Ondan sonra alışlar ama ilk defa samimi gözle izleyen değil mi? Evet, yani sanırım. Mesela Cübbeli hiç de tanımayabilir. Belki Tanju ilk defa görüyordur televizyonda. Biri bakar bakmaz bu garipliği, bu tuhaflığı hemen anlatımlardaki bu farklılığı, çelişkiyi hemen fark ediyor. Hakikaten de öyle. Şimdi yalnız sadece anlattıklarında farklılık veya çelişki yok. Dini yönden baktığımızda da uygunsuz açıklamalar var. Neye uygunsuz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine uygun değil. Daha sonra anlattıkları. Eskiden anlattıkları Kur'an-ı Kerim'e ve ayetlere ve hadis-i şeriflere tam uygun. Tam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o nurlu ağzından anlatıyor. Anlattığı gibi anlatıyor. Yani ahir zamandayız. Birçok zorluklar olacaktır. Birçok alametler olacaktır. Bu alametlerin hepsini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tek tek tarif etmiştir. Bu alametlerin hepsi olduğunda sırasıyla bilin ki ahir zamandayız ve Mehdi Aleyhisselam gelmiştir. Ve hatta yine kendisi Mehdi Aleyhisselam'dan o kadar emin ki şahıs olarak geleceğini o kadar iyi biliyor ki fiziksel özelliklerini tarif ediyor.
Evet.
Değil mi? Yani bir insan olarak gelecek ve mutlaka gelecek. Zaten Ehl-i Sünnet inancında Mehdiyet inkarı mümkün olmayan bir konudur. İtikadı tam olan bir konudur. O onu çok iyi biliyor.
Evet.
Ama ondan sonra işte hakkında dediği gibi her ne olduysa ki hocamız da dedi yani neyi fark ettin, neyi gördün, neyi anladığında bu söylemlerinden 180 derece yani beyazken siyah çevirecek kadar farklı bir anlatıma geçtin. Bunu bilemiyoruz. Kaldı ki yine kendi ağzından Mehmet Ali hocamız o mübarek güzel insan alim şahittir. Kendisi de zaten söylemiştir bunu Flash TV'de. Dedi ki sen zaten bana geldin. Bunu ispat da ederim. Sapanca'daki o evde Hazreti Mehdi Aleyhisselam şu an hayattadır. 30'lu yaşlardadır dedin diyor Cübbeli için. Yani Cübbeli Mehdi Aleyhisselam'a inanmıyorsa, geleceğine inanmıyorsa kendi ifadesi var. Önce gelecek diyor. Şimdi diyor ki 570 yıl sonra gelecek. Gelecek ama bu yüzyılda gelmeyecek diyor bu sefer. 570 yıl sonra gelecek diyor. Mehdi Aleyhisselam Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın Hicri 1400'de çıkar. Yani 1980, 79-80 yılında çıkar ve faaliyetlerine başlar. Dediği doğru o yönden Cübbeli'nin. Ama sonra ne olduysa bir değişiklik oldu. Tamamen anlatımları değişti. Hatta şimdi Mehdi Aleyhisselam ağzını almak istemiyor. Yani evet. Sohbetlerinde değil mi? Ne güzel dualar ettiriyordu mesela. Yine yayınlıyoruz onları cemaatine. Çok güzel anlatıyor mesela değil mi? Cenab-ı Allah'a dua ediyor, yalvarıyor camide. Güzeller güzel diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize göstermedin. Sahabeyi göremedik diyor. Fatiha'nı göremedik diyor. Mehdi'yi göster bize ya Rabbi diyor mesela. Çok istiyoruz diyor. Bize onu, ona diyor bize yetiştir diyor. Asker olalım ona diyor. Hatta cemaatini uyarıyor. İzleyicilerimizi biliyorlar. O geldiğinde diyor inkar edecek olanlar da var ha diyor kendi üslubuyla. Bu da çok
bu
manidar.
Bu değil diyecek olanlar var.
Bu değil diyecek olanlar var diyor. Maddesine dokunacak diyor. Yani kendisi söylüyor bunları biz anlatmıyoruz ki. Onun için Tanju gibi yani ilk defa izleyenler hemen bakıp çok güzel çok doğru bir analiz yapabilirler. Çünkü bakın dikkat ederseniz biz demiyoruz. Kendi sözleri. Görüntülüdür, videodur, kendi sesidir. Kendi anlatımıyla yapıyoruz. Her ne olduysa mesela şu da değişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini de hurafelere dayanarak yani hurafevari açıklamaya başladı. Halbuki Peygamber Efendimiz haşa asla öyle açıklamalar yapmamıştır. Mesela ne diyor? İşte az önce dikkatimi çekti dinlerken. Bir el diyor bulutlar arasından diyor bir el diyor işaret edecek diyor. Meleğin elini kastediyor. Ondan sonra bu Mehdi'dir. Buna uyun emriniz geldi. Buna uyun diyecek diyor. Hatta öyle de bir anlatıyor ki işte herkese diyor anladığı dilden Türklere Türkçe, Araplara Arapça, İngilizlere İngilizce her dilden konuşacakmış melek. Yani Cenab-ı Allah dilerse zaten konuşur öyle bir sorun yok da öyle bir problem olmaz. Ama hatta diyor ki melekler diyor indirilecek diyor o gün diyor yeryüzüne. Konuşmasında. Ya kardeşim yani bu anlatılan şey ayetlere uygun değil ki. Biliyoruz. Nereden biliyoruz? Ayetleri okuyoruz. Nedir? Cenab-ı Allah diyor ki eğer şeytan Allah sınırım melek indirseydik yeryüzüne Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de öyle melek istiyorlar. Melek getirmeli değil miydin? Allah'a şahit etmeli değil miydin diyorlar mesela. Aynısını görüyoruz ahir zamanda. Melek istiyorlar bir, o kişinin Mehdi olduğuna inanmak için. Cenab-ı Allah da diyor ki ben eğer melek indirseydim şeytan Allah'sını o gün iş bitirilmiş olurdu diyor. Yani evet. İmtihan kalkıyor. Yani sen bölük bölük gökten melekleri inerken gördüğünde ya insan bir kere konuşamaz ki zaten konu kapanıyor. Ya konu değil mi Allah affetsin. Yani imtihan kapanıyor. İmtihan bitiyor. Artık aşikar oluyor. Aynel yakin gözünle görüyorsun. Meleklerin inmeye başladığını görürsen bil ki kıyamet kopmuştur zaten. O kıyamet günü olacak bir şey. Evet. Olacak bir olaydır. Daha kıyamete var. 110 sene yaklaşık olarak. 2 yıl, 3 yıl Mustafa Sungur hocamız diyor fark eder ama 110 sene aşağı yukarı var. Onun için böyle adetullah'a uygun olmayan yani sebep sonuçlara uygun olmayan imtihanın sırrını, imtihanı kaldıracak şekilde olaylar biz hiç görmüyoruz. Cenab-ı Allah öyle yaratmıyor. Doğrudan akla, sebep sonuçlara uygun şekilde zahiren öyle yaratıyor ki imtihanın sırrı imtihan kalkmasın diye. Öyle bir anlatıyor ki Cübbeli. Oho yani olacak gibi değil o. Zaten işte asıl amaçlardan bir tanesi de bu tür anlatım yapan kişilerde şunu görüyoruz. Şimdi imtihan oluyoruz değil mi? Ölmede, ölene kadar herkes imtihan olacak. Sebep sonuca bağlıyız yani değil mi? Şimdi melekleri göremeyeceğimiz açık ve kesin mi Kur'an'a göre? Kesin değil mi? E tamam. Böyle bir anlatım yapıyorsa birisi demek ki esasında Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine inanmıyor demektir. İnsanların kafasında böyle bir şey oluşturmaya çalışıyor demektir. Bu bir mühendislik çalışmasıdır demişti hocamız. Yani insanlar canım böyle şey olur mu diyecek. Dolayısıyla onun bir alt konusu ne? Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini anlatıyorsun sen orada. Demek ki Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek. Fikrini evet. Oluşturmak için bu tür anlatımlar yapılır ve yapılmakta.
Demek ki haşa bu Mehdi konusu bir haşa uydurmaymış dedirtmek için insanlara.
Evet, evet.
Halbuki biz bakıyoruz bütün alametler gerçekleşiyor ve düzgün bir şekilde yorumlandığında bütün olaylar da gerçekleşiyor. Mesela Peygamberimiz Hazreti Mehdi'nin yatsı vaktinde hutbe vereceğini ve bunu tüm dünyanın izleyebileceğini, görebileceğini, kendi evlerinde otururken Mehdi'yi evlerinin içinde görürler diyor. Yüzünü görürler diyor hatta hadiste. Ve her kavim kendi dilinde işitir diyor Peygamberimiz. Başka bir hadisinde de. Söylenenleri. Şimdi buradan şöyle bir yorum yapılırsa buna, işte Mehdi her evde ayrı ayrı zuhur eder. Ondan sonra konuştukları da insanlar tarafından dinlenir. Her kavim de kendi dilinde duyar bunu derseniz tamam yani bu artık burada bunu bir insanın normal aklı başında akli dengesi yerindeyse bir insanın buna inanması mümkün değil zaten. Ama biz teknolojinin gelişmesiyle şunu anlıyoruz. Demek ki yatsı vaktinde Hazreti Mehdi insanlar tarafından izlenebilecek. İşte televizyon, internet, uydu yoluyla izlenebilecek. Ve herkes kendi dilinde o an işittiğine göre demek ki o an simultane bir tercüme olacak. Bu anlaşılıyor. Başka bir sonuç çıkmaz yani hadis peygamberimizin hadisleri net bir şekilde bu olaylara işaret ediyor. Şimdi Cübbeli'nin Hazreti Mehdi'nin fiziksel özellikleriyle ilgili yaptığı bir anlatım var. Eğer hazırsa biliyor onu izleyebiliriz.
Darbun miner ricali. Mübarek insan eti çok hafif. Hafif ve zarif etli. İşte tenine mübarek teni zarif ve nazik. Demek insan tenine dokunduğu zaman mübarek etinin hafifliğini hissedecek. Zaten Allah dostlarının alametlerindendir. Sümme telînü cülûdûm ve kulûbuhum ilâ zikrillah. Derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine yatışır, yumuşar buyuruyor Hazreti Kur'an. Rab'atün. Hazreti Mehdi çok uzun da olmayacak, çok kısa da olmayacak. Toplum arasında orta boy olarak nitelenen bir vasfa sahip olacak. Eclel cebheti. Mübarek alnı böyle geniş bir alın ve alnın tamamı akpak berrak olacak. Eknel enfi, mübarek burnu ince ve küçük olacak. Eşemmuhu, mübarek burnunun kemiği kalkık olacak. Ezeccu, yay kaşlı. Mübarek kaşları uzun olacak. Kaşları yay gibi olacak. Kaşlarının uçları kenarları ince olacak. Eblecu, mübarek yüzü rengi parlak olacak. Ne diyelim böyle cilalı gibi rengi mat değil böyle pırıl pırıl parlayan bir renk. berrakus senaya efrakuha. Berrakus senaya, berrak zaten Türkçeleşmiş berrak diyorsunuz. Parlak olan şeylere. Mübarek dişleri parıl parıl parlayacak, ağzını açtığında dışarıya ziya ve nur saçacak, şiddetli beyazlıktan dolayı lem'an edecek, pırıldayacak. Mübarek yüzü öyle parlayacak, öyle parlayacak, sanki efendim pırıl pırıl parlayan bir yıldız gibi. Fiketi fi alametul linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, omuzunda ne bulunacaktır? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir alamet, bir mühür gibi, Efendimizin torunu olduğuna dair, sallallahu aleyhi ve sellem şehit olduğuna dair, Ehlibeyt'ten olduğuna dair bir nişan, demek peygamberlik mührüne benzeyen türde bir alamet ve nişan belirecektir. Ez yelül fehideyni, mübarek bacakları, oylukları birbirinden açık olacaktır. Bazı insanlar öyle olurlar, farkındaysanız yürürken de belli olur. Bazı insanın oylukları, yani dizleri birbirine çok yapışık yürür. Bazı insan da hafif bacak araları, yani oylukları biraz açıkça olur. Yürüyüş şeklinden de o iki oyluğunun birbirinden uzak olduğu fark edilir. Hazreti Mehdi de böyle bir alamette belirtiliyor. Hazreti Mehdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarındandır, Arap'tır, o tamam. Fakat mübarek vücudu Arap cismine benzemeyecektir. Ama rengi Arap rengini tutacaktır. Fî lisâni sikalun, mübarek lisanında ve dilinde bir ağırlık, bir tutukluk olacaktır.
Evet, şüpheli net bir şekilde tarif ediyor Hazreti Mehdi'nin fiziksel özelliklerini. Şimdi bazı insanlarda şöyle bir mantık oluyor, ondan biraz bahsedelim. Yani kafasında bir şeye karar veriyor herhangi bir konuda. Bunun şöyle olması gerekiyor diyor. Ve o, yani o konuyla ilgili Kur'an'da ne yazıyormuş, peygamberimizin hadislerinde ne geçiyormuş, onu ilgilendirmiyor haşa. Yani o, ama bunu tabii yaparken dini bir kisveyle yapıyor. Yani ben çok dindarım, dinime aşırı bağlıyım, din benim için çok önemli, hayatımın en önemli şeyi din. Tamam diyoruz, yani şu konuda mesela ne düşüneceğim? Bu konuda şöyle düşünüyorum. Ama bak, ayeti ters söylediğin, yok bu dinen böyledir diye bir karşılık alıyoruz mesela bazı insanlardan. Mesela dün bahsettik birazcık. Bazı insanlar ehli kitaba karşı düşman bir tavır sergiliyor. Allah ayette onların hepsi bir değildir diyor. Bu kişiye sorduğumuzda onların hepsi birdir diyor. Allah hepsi bir değildir diyoruz. Bence hepsi birdir diyor. Yani dinen o şekildedir diyor. Şimdi onlarla hiçbir şekilde görüşülmez diyor. Peki diyoruz, yani Allah ayette onların yemekleri size helal kılınmıştır, sizin de yemekleriniz onlara helaldir. Yani yemek ortamı olup sohbet etmemiz gerekiyor normalde ayete göre. Yok, görüşülmez diyor ehli kitapla. Yani ayette öyle değil diyoruz. Yok, ben o şekilde şey yapıyorum diyor. Bunu söylerken de ayette Allah çirkin bir hayasızlık işlediklerinde Allah bunu bize emretti derler diyor. Bakın, Allah'ın emrettiğini söylüyorlar bir de utanmadan. Yani böyle bu tarz insanlar var. Şimdi bunlar tabii sadece ayetteki hükümlerle ilgili değil, Hazreti Mehdi ile de ilgili. Kendi kafalarında bir Mehdi görüntüsü, Mehdi imajı var kendi kafalarında belirledikleri. Hiç bir ayetle de uyumlu değil, hadisle de uyumlu değil. Tamamen kendi düşüncelerine göre belirledikleri bir Mehdi tanımı oluyor. Tabii bu tanımı olduğu için gerçek Hazreti Mehdi geldiğinde, dolayısıyla Hazreti Mehdi'yi tanıyamıyorlar bir türlü. Çünkü kendi kafalarındaki Mehdi'yi bekliyorlar. Hadislerdeki Mehdi'yi beklemiyorlar onlar. Bir Mehdi profili oluşturuyor ve onu bekliyor. Ve Hazreti Mehdi'yi görünce de mesela Cübbeli'nin de tabiriyle bu o değil diyeceksiniz diyor. O Hazreti Mehdi gelince de bu o değil diyecekler mesela o tarz insanlar. Ama biz yine de hani Müslüman olduğunu söylediği için kardeşlerimizi uyarmış olalım. Hazreti Mehdi'nin bazı özelliklerinden bahsedelim. Mesela sakalı çok uzun olmayacak Hazreti Mehdi'nin. Hani işte bazı kardeşlerimiz uzun tercih edebiliyorlar sakallarını. Mesela Cübbeli veyahut da başka birileri uzun sakal bırakabiliyorlar. Tabii son derece normaldir, güzeldir de. Ama Hazreti Mehdi'nin o şekilde olmayacak. Yani bilgi olarak verelim. Hadiste orta boylu, esmer, meczum, cezmedilmiş, yani yanlara nazaran daha uzun ama düzeltilmiş sakal şekline sahip Hazreti Mehdi. Kevseç, sakalı yanlarda az bir adam ki ona Şuayb bin Salih denilir. Yani sakalı olacak gür olacak fakat kısa olacak. Çok uzun olmayacak Hazreti Mehdi'nin. Yine başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her yaptığını o da yani Hazreti Mehdi aleyhisselam da yapacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cahiliyet temellerini yıktığı gibi o da Hazreti Mehdi de önceki temelleri yıkacaktır. O Hazreti Mehdi aleyhisselam İslam'ı yeniden baştan alacaktır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani devrinde olan bidatları, yanlış dini uygulamaları Hazreti Mehdi engelliyor. Yani engelliyor derken yanlış olduğunu insanlara anlatıyor. Çünkü geldiği devirde yani 1400'lerde bir kısım insanlar yanlış dini uygulamalar yapacaklar. Bazı konularda hüküm verirken Kur'an'a ve hadislere göre değil kendi kafalarına göre hüküm verecekler bir kısım konularda. Hazreti Mehdi onları düzeltecek. Yani düzeltirken kardeşlerimiz hani şunu yapmasınlar işte Hazreti Mehdi geldiğinde. İşte biz dinen bu konuyu böyle biliyorduk. Hazreti Mehdi bunu değiştirmeye çalışıyor. Demek ki dinimizi kaldırmaya çalışıyor gibi bir mantığa girmesinler diye biz anlatıyoruz inşallah. Mesela Kur'an'ın hükmünü icraya başlar diyor. Halkın kişisel reylerini, yorumlarını boş verir. Kur'an'ın hükmünü icraya başlar. Yani insanların yorumlarıyla hareket etmez dinle ilgili. Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eder diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela yine Şeyh el Müfid el İrşad adlı kitapta El Müfezel İbn Ömer'den Ebu Abdullah Aleyhisselam'ın şöyle bildirdiği rivayet olunuyor. İmam Mehdi ile birlikte Musa kavminden bir halk olacak. Yine başka hadislerde de Hazreti Mehdi'nin Yahudilerle görüşeceğini hatta Yahudi din alimlerinin Konstantiniyye'ye yani İstanbul'a Hazreti Mehdi'yi ziyarete geleceğini Peygamberimiz bildiriyor. Ayrıca Hristiyan din adamları da geleceği yine hadislerde bildirilen bir şey. Yani biz uyarmış olalım ki yani kardeşlerimiz Hazreti Mehdi geldiğinde şöyle demesinler yani niye Yahudilerle görüşüyor, niye Hristiyanlarla görüşüyor, işte ayete göre onu dost edinmeyin diye geçiyor ayette. İşte Hazreti Mehdi nasıl görüşür gibi bir mantığa girmesinler diye söylüyoruz. Çünkü hadislerdeki Hazreti Mehdi, Peygamberimizin bize bildirdiği Hazreti Mehdi Yahudilerle ve Hristiyanlarla görüşecek. Yani kardeşlerimiz şaşırmasın böyle bir olay olduğu zaman. Hepimiz de göreceğiz zaten bunları. O devirde yaşıyoruz çünkü. Yine İmam Mehdi çağrıda bulunduğunda Allah'tan İbrani dilinde yardım dileyecektir. Başka bir hadis. Mesela Hazreti Mehdi 40 yaşındayken kıyam edecek ve görünüş bakımından İsrailoğullarına benzeyecektir. Diye hadiste geçiyor inşallah. Hazreti Mehdi'nin yine heybetli ve acardır diyor başka bir hadiste Peygamberimiz. Ve İsrailoğullarına benzeyecek. Yani Beni İsrail görünümündedir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Hazreti Mehdi ile ilgili başka bir bilgi. Hazreti Mehdi aleyhisselam buna hak kazanan ceddine yani Muhammed aleyhisselama çok benzeyen bir kimsedir. O Arapçayı pek iyi konuşamaz. Fakat ahlakı hususunda ondan farklı da olmaz. O orta boylu erlerdendir. Mülkün dönemi onunla biter ve velayet onunla hatme erer. Yani Arapçayı da pek bilmeyecek Hazreti Mehdi. Yani bunun da bilgisini vermiş olalım. Çünkü bir kısım insanlar dediğimiz gibi hani hadislere göre değil, kendi kafalarındaki bir mesela Mehdi inancı oluyor. Ve ona göre bekliyorlar Hazreti Mehdi'yi. Yani şaşırmasınlar diye veyahut da Hazreti Mehdi'ye yanlışlıkla bir saygısızlık yapmasınlar diye biz kardeşlerimiz olarak hatırlatmış oluyoruz. İnşallah Hazreti Mehdi Arapçayı pek bilmeyecek, pek konuşamayacak. Yani Hazreti Mehdi geldiğinde yani haşa daha Arapça bile bilmiyor gibi bir mantığa girerlerse hata etmiş olurlar. Şimdiden söylemiş olalım çünkü bazılarına baktığımızda süper Arapçayı su gibi bilen bir Hazreti Mehdi bekliyorlar. Peygamberimiz bilmeyeceğini Arapçayı söylüyor Hazreti Mehdi'nin. Bunun gibi çok fazla konu var tabii. Kardeşlerimiz kendi mantıklarına göre, bir kısım kardeşlerimizden bahsediyorum. Kendi mantıklarına göre değil, Peygamberimizin hadislerine göre hareket ederlerse ve Kur'an'a göre her konuda hareket ederlerse Allah'ın izniyle her konuda Allah başarı vereceğini zaten bildiriyor. Yani mesela şu anda bakıyoruz bir kısım insanlara, bir kısım Müslümanlara. Bazı komünist yöntemlerle hareket ediyorlar bazı şeyleri düzeltmek için. Mesela Allah ayette birleşirseniz saf bağlamış yani birbiriyle kurşunla kaynatılmış binalar gibi olun diyor mesela Allah ayette. Veyahut da eğer birleşmezseniz yeryüzünde bozgunculuk olur buyuruyor. Eğer birleşirseniz de refah ve bolluk olur buyuruyor ayetinde. Ama bazı bir kısım çok küçük bir grup olarak söylüyorum bunu. Müslüman kardeşlerimiz yani komünist yöntemlerle hareket etmeye çalışıyorlar. Mesela kendileri başarı elde etmek için. O şekilde olmaz. Allah'ın istediği yöntemlerle hareket edince Allah başarı veriyor. Ayetlerden biz zaten bunu görüyoruz. Zaten şu anda o komünist yöntemlerle hareket edip başarı aramaya çalışanların da sonunun hüsran olduğu net bir şekilde ortada. O yüzden biz her konuda, yani bir konunun en ufak detayına dahi kendi mantığımızı sokmamız yanlış olur. Allah metafizik bir düzen kurmuş dünya üzerinde ve kendi söylediği şekilde eğer yaşanırsa başarı veriyor. Nasıl olduğu önemli değil. Yani bizim mantığımıza uyup uymaması önemli değil olayın. Allah bu şekilde yapacaksınız, sonucu da bu olacak diyor. Mesela Allah ayette infak edin arttırayım buyuruyor. Bir insan parasını Allah yolunda harcadığı zaman Allah diyor ki ayette misliyle geri veririm diyor. Bunu yaşayanlar bilirler bu olayın nasıl olduğunu. Normalde bir insan parasını bir yere verdiği zaman iki misli olarak geri alması yani maddi materyalist kafayla düşünecek olursak mümkün değil. Parayı verdiği zaman o gitmiştir ve o olay biter. Orada kapanır. Ama Allah dünya metafizik olduğu için misliyle geri veririm buyuruyor. Allah başka bir ayette şükredin arttırayım buyuruyor. Mesela bir insan bir kelimeyi tekrarladığı zaman üzerindeki nimetin artması materyalist kafayla düşündüğümüz zaman mümkün değil. Bu biraz önce bahsettiğimiz kafayla düşünüldüğü zaman da mümkün değil. Ama Allah şükredince arttıracağını buyuruyor ve öyledir gerçekten de. Allah aynen o şekilde yaratıyor. Yani başka çok fazla ayetler var. Allah bir şeyi tarif ediyor. Bu konuda şöyle olması için bunu yapmanız gerekiyor diyor ve o şekilde yapılırsa düzeliyor. Ve yeryüzündeki bu zulüm ve kargaşa da öyle komünist yöntemlerle kesinlikle düzelmez. Müslümanların durumu da aynı şekilde. Allah'a tam teslim olup Allah'ın emrettiği gibi insanların birleşmesi gerekiyor. Müslümanların birleşmesi gerekiyor. Ancak o şekilde yeryüzündeki zulüm, Müslümanların üzerindeki baskı kalkar. Allah'ın gösterdiği yöntem bu. Bunun haricinde hiçbir şekilde olmaz inşallah.
Maşallah. Şimdi Cübbeli ne diyor? Diyor ki o mübarek güzeller güzeli Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel özelliklerini anlatıyor. Bayağı da güzel anlatıyor. Derisini, alnını, saçını, o mübarek tenin diyor. Ondan sonra bayağı detay veriyor. Şimdi geleceğine inanmadığın veya senin inanışına göre gelmeyecek olan birinin bu kadar fazla detaylı fiziksel özelliklerini anlatıyor olman anlaşılır değil. Yani insan gelmeyecek birine Müslümanlara senin kafana göre anlatıyorum. Cübbeli kafasına göre anlatır mı? Bu kadar detaylı. Bir de detaylı. Yani detaysız da anlatılmaz da madem gelmeyecek. Belli ki bu kadar detay verdiğine göre Mehdi Aleyhisselam diye biri var. Bizzattır. Ahir zamanda geleceğini sen de gayet iyi biliyorsun. Ki o yüzden bu kadar detaylı anlatıyorsun. Neden? Çünkü kaynağın sağlam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın detaylarından, anlatımlarından alıyorsun, aynısını aktarıyorsun. Dolayısıyla bu yaptığı o zaman doğrudur. Ama şimdi bu kafa değişmiştir. Yok ben o zaman anlattım ama şimdi gelmeyecek diyorum diyen biriyle karşı karşıyayız. Peki o zaman az önce de dedik, neden bundan yaklaşık 8 yıl önce Mehmet Ali hocamıza Mehdi Aleyhisselam hayattadır diyorsun? Şahidim var diyor Mehmet Ali hocam, Mehmet Ali hocamız. Getiririm istersen diyor, Sapanca'daki yazlıkta söyledim diyor. Yaklaşık 8 yıl önce. Hayattadır demiş Mehmet Ali hocam, şu an hayattadır demiş. Hatta Mahmut Hoca Efendi Hazretleri de bunu tasdik etmiş. Ve hatta bütün cemaat bunu böyle biliyor. Böyle inanıyorlar ve bütün cemaati bekliyor Mehmet Ali hocam. Yani cemaatin genelinde bir heyecan var Mehmet Ali hocamla ilgili. Bir şevk, bir arzu var, bir özlem var. Yani cemaat içinde de bu çok konuşuluyor. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmiş olduğu. Çok değil 8 yıl önce. Yani. Demek ki bir gariplik var konuşmaların değişiminde. Şimdi o konuşmayla ilgili de bir videomuz var. Onu da izleyenlerimizle paylaşalım şimdi inşallah.
Daha düne kadar 7 sene veya 8 sene önce olabilir. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Sabancı'da Beyan Dergisi'yle yapmış olduğu bir toplantıda bana geldi. Yani ispatlayabilirdi bunu. Mehdi şu anda 30 yaşında demişti. Yani. Yani o günlerde aynı şeyleri konuşuyorduk. Efendi Hazretleri de söylüyor.
Evet işte bakın ne güzel de dinliyor Mehmet Ali hocamızı değil mi? Hiç ses seda yok. Çünkü demiş, kendisi söylemiş. Sonra diyor ki mesela, haşa mehtersem geldiğinde diyor, biz adam mıyız ya? Diyor, önce bizi diyor keser diyor. Yani olacak ifadeler değil. Hatta diyor dünyayı kırıp geçirecek Mehdi diyor. Ne demek bu? Haşa. Yani iftiradır da, doğru değil Mehdi Aleyhisselam'ı. İşte bütün dünyayı yerle bir edecekmiş. Ne tank, top, tüfek ne ki diyor. Amerika ne ki ya diyor. Kırıp geçirecek, herkesi kesecek diyor. Sonra hemen akabinde, yani onun öncesinde, bu konuşmaların öncesinde ne diyor? İşte izledik. Kan akıtmayacak diyor Mehdi Aleyhisselam için. E hani seni kesecekti? Yani kan akmadan kesme olmaz. Hani dünyayı yerle bir edecekti, kırıp geçirecekti? Yani kırıp geçirmekten ne anlıyoruz biz? Ya öldürme, işte katliam, değil mi? Yıkma, bozma anlıyoruz değil mi? Haşa, bunların hepsi iftiradır Mehdi Aleyhisselam. Böyle bir özelliği yoktur Mehdi Aleyhisselam. O öncesinde ne diyordun? Uyuyanı uyandırmayacak, o kadar böyle merhametli, o kadar şefkatli, o kadar yumuşak huylu bir mizacı var ki diyor. Aman bırakın ellemeyin, uyusun der diyor mesela. Bak, uyuyanı uyandırmayacak diyor. Bir damla kan akıtmayacak diyor. Burnu bile kanamaz diyor onun zamanında yaşayanların diyor. Ya bunlar, bu anlatımlar Peygamber Efendimiz'in sözleridir Aleyhisselatü Vesselam. Onları aktarıyor, doğru. Ama bir anda bunlara bir de bakın, yani tam tersini söyler hale geldi. Dünyayı kırıp, bir de seni niye kessin Mehdi Aleyhisselam? Beni kesecek diyor. Ben adam mıyım ya diyor. Bizden adam mı olur diyor. Bak ne kadar yanlış. Yani sen bir cemaati temsil eden birisin. Bir grubu, bir zümreyi, değil mi? Yani Cenab-ı Allah diyor ki Müslümanları hazırlayıp teşvik et diyor. Ayet var, şeytan Allah'a sınır. Yani Müslümanlar böyle mi hazırlanıp teşvik edilir? Diyor ki cemaat diyor, oho ne ki diyor. Sen diyor onun diyor bir şey iste bakalım diyor, evini, arabasını. Hemen diyor kaçar gider, cemaati bırakır diyor. Sonra ha gülüyor.
Ya arabayı kapıda bırakacak hali yok
ya. Arabayı sana verecek, kapıda bırakacak hali yok ya diyor. Ya Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in yanındaki ve ondan sonraki ve önceki Müslümanların tavrına bakıyoruz. Onlar Allah rızası için canlarını ve mallarını satan insanlar. Yani samimi müminlerin böyle bir konusu, gündemi yok ki. Böyle bir sorunu yok yani. Allah için canını da veriyor, malını da veriyor. Siz diyor şeytana Allah'a sınır. Bizim için iki güzellikten birini mi istiyorsunuz diyor. Gazilik veya şehitlik. Yani buna da güzellik olarak bakan bir ruh haline sahiptir samimi Müslümanlar. Ya mal ne olur ki Allah için hem de yani. Öyle bir gündemi olmaz. Şimdi bu da iftira. Olmaz ki yani, müminlere böyle denmez. Çünkü Kur'an'a da uygun değil. Müminler Kur'an'a uyar. Kur'an'a uyduğu için tam uygular ayetleri de. Onun için anlatımlarını Kur'an'a uygun yapacak ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine uygun yapacak. O zaman doğru olur, o zaman faydalı olur. O zaman ahir zamandaki Müslümanları Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi öncesi hazırlar ve teşvik etmiş olur. Aksini yaparsa o cemaatin vebalini üzerine alır. Allah esirgesin.
İnşallah. Bazı hadislerden yine bahsedelim ayrı zamanla ilgili. Ali bin Ebu Talip şöyle buyuruyor. Peygamberi Ekrem, yani sallallahu aleyhi ve sellem, uzun bir vasiyetinde bana hitaben şöyle buyurdular. Ya Ali, iman açısından halkın en hayret verici olanları ve yakin açısından da en büyük insanlar ayrı zamanda gelecek olan kimselerdir. Onlar peygamberi görmemişler ve imam da, Hazreti Mehdi aleyhisselam da onlardan gizlidir. Bununla birlikte onlar beyaz sayfalara nakış olunmuş siyah hatlar vasıtasıyla yazılı belgelerle iman ederler. Yani ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin yazacağı kitaplardan inşallah bahsediliyor. Ve bu kitapların da insanların imanlarına vesile olacak kitaplar olduğunu bildiriyor Peygamberimiz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın varlığını, yaratılışı, kainatı, Kur'an'ı ahir zamanı çok güçlü delillerle anlatacak. Ve kimse ona karşı delil getiremeyecektir. Çünkü Kur'an'a ve Peygamberimizin hadislerine göre anlatacağı için delil olmayacak karşısında. Şeyh Tusi'nin gaybeti, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hakimiyeti, yani otoritesi, Allah'ın tüm varlıkları, tüm yarattıkları hakkındaki delillerindedir. Bunlar öyle çoktur ki, onun, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın delilleri bütün insanlar üzerinde galip gelecek, etkili olacak, hakim olacak ve kimsenin ona karşı getirecek bir gerekçesi, nedeni olmayacaktır. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın varlık delillerini, iman hakikatlerini insanlara çok net bir şekilde sunacak. Artık ondan sonra Allah'ın varlığına karşı Hazreti Mehdi'ye kimse bir şey söyleyemeyecek, delil getiremeyecek inşallah. Yine Hazreti Mehdi Aleyhisselam Kur'an'ın doğru yolunu ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyesini insanlara gösterecek. Neşül Bela'dan inananların Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, onlar yanlış yolları izleyerek ve yol gösterici gelenekleri terk ederek sağa ve sola gittiler. Ey insanlar, bu her vaadin gerçekleşeceği ve bilmediğiniz kişinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinin yaklaştığı zamandır. Dikkat edin, o zaman aramızdan çıkmış olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam bu en zor zamanlarda aydınlık bir ışıkla onları aşacak. Yani bu gelenekleri terk edecek Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında. Yani çünkü geleneksel şeyler ve bidatlar dini böyle yaşanmaz bir hale getirmiş olacak aynı zamanda. Hazreti Mehdi zaten başka hadislerde de Bediüzzaman'ın anlatımlarında da bu yanlış uygulamaları kaldıracak inşallah. Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı vesile ederek asrı ve tüm dünyayı etkileyecek mükemmel kitaplar hazırlatacaktır. Yine Ebu Basir şöyle der, İmam Muhammed Bakır veya İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'dan naklen, ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a imameti veren, ona ilim ve kitaplar verecek ve onu kendi başına bırakmayacak. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın, zaten Bediüzzaman Hazretleri de bunu detaylı olarak anlatmış Peygamberimizin hadislerinden, ilim ve işte iman hakikatleri içeren ve Allah'ın varlık delillerini gösteren, Darwinizm ve materyalizmi tamamen tam susturacak tarzda Bediüzzaman'ın tabiriyle eserleri olacak diyor Bediüzzaman Hazretleri. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Kur'an hadisleri çok iyi anlayıp açıklayacaktır yine. Muhammed İbni Sinan'dan, Emir İbni Şamir'den, Cebir'den, Ebu Cafer Aleyhisselam'dan rivayet edilmiştir. Dört ayrı yerden aynı şey rivayet ediliyor. Yüce Allah'ın kitabı hakkındaki bilgisi ve onun elçisinin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti Mehdimiz Aleyhisselam'ın kalbinde bir bitkinin en güzel şekilde büyüyüp yetişmesi gibi gelişir. Yani Kur'an'ı ve hadisleri çok iyi anlayacağını Hazreti Mehdi'nin çok güzel açıklayacağını yine burada da anlıyoruz. Bunlar Hazreti Mehdi ile ilgili bilgiler. Çok fazla detaylı bilgi var aslında Hazreti Mehdi ile ilgili. Peygamberimize çünkü hocamız da anlatmıştı. 5 vakit sahabeler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı soruyorlar. Nasıldır, kaşı nasıldır, gözü nasıldır? İşte neler yapacak? Nerede çıkacak? Etrafında kaç kişi olacak? İnsanlar hemen o gelince tanıyacaklar mı? İşte kaç sene faaliyet yapacak? İşte onun devrinde nasıl gelişmeler olacak? Sürekli sahabeler soruyorlar Peygamberimize. Peygamberimize sürekli anlatmış. Dolayısıyla Fethullah Gülen hocamızın da söylediği gibi normal ahkama dair hükümlerde bile Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hadisler kadar çok hadis yok. Yani ahkama dair hadisler bile daha az. 20 ayrı sahabeden nakillerle geliyor Hazreti Mehdi ile ilgili hadisler. Ve kesin doğru hadisler olduğunu görüyoruz. Zaten gerçekleştiği için de şu anda doğru olduğu belli.
Evet, inşallah. Maşallah. Mehdi Aleyhisselam'ın birkaç özelliğini daha vurgulayalım. Mesela Mehdi Aleyhisselam bir özelliği bekar olmasıdır. Evlenmeyecek Mehdi Aleyhisselam. Onunla ilgili hadis var. Hadisin bir yerinde her imam ölmeden önce mutlaka evladını görür buyruluyor. Ama Kaim Mehdi Aleyhisselam hariç. Yani evladı olmayacak, çocuğunu görmeyecek demek. Evlenmeyecek, bekar olacağı anlamına geliyor. İsbatül Vasiye'de sayfa 221'de geçiyor. Mesela hiç malı mülkü olmayacak Mehdi Aleyhisselam. Öyledir. Mesela yine El Mehdiül Mev'ud'da cilt 1 sayfa 280. O Mehdi dünyaya gönül bağlamaz ve bunun içinde taş üstüne taş yığmaz. Malı olmayacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Mehdi hadislerini ve ahir zaman hadislerini yine en iyi, en doğru şekilde ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın açıklayacağını söylüyor Peygamber Efendimiz. Yani şunu anlıyoruz, ahir zamanda Mehdiyet ve ahir zamanla ilgili hadisler gündeme geliyor. Bak 1400 sene sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Sonra birileri olağanüstü yanlış, mantığa uymayan, vicdana uymayan, adetullah'a aykırı açıklamalar yapacak.
Veya inkar edecek.
Bu hadislerle ilgili ve dolayısıyla bunları yapan biri Akın dediği gibi zaten inkar etmiş olur Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini ahir zamanı. Ama en güzel şekilde, en akılcı şekilde, adetullah'a en uygun şekilde yine o hadisleri Mehdi Aleyhisselam'ın açıklayacağını, evet, anlatacağını anlıyoruz. Mesela şöyle hadisi hemen nakledelim. Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Buyurdu ki, Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyamettiğinde Resulullah'ın yolundan gidecektir. Ehli sünnettir. Yalnız o, Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Resulullah'ın eserlerini açıklayacaktır. Bakın, açıklayacaktır. Yani yetkilidir, en doğru yapacak kişidir. Onu anlıyoruz inşallah. En hikmetli, en güzel şekilde Mehdi Aleyhisselam'ın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini anlatacağını ve açıklayacağını anlıyoruz en güzel şekilde. Hazreti Mehdi Aleyhisselam yine Peygamberimizin mührünü kullanacaktır. Buna dair hadisi söyleyelim. Hazreti Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Adeta kaim Hazreti Mehdi'yi görür gibiyim ki peygamberin altın mührüyle mühürlenmiş sözleşmesini cebinden çıkarıyor. Mührünü açarak onu insanlara okuyor. Yani Mehdi Aleyhisselam ilimle, bilimle değil mi? Bir şeyler yazacak kağıtlara. Onu anlatacak, oradan açıklayacak insanlara. Ve bir özelliği de Peygamber Efendimizin mührünü kullanacak olmasıdır. Kafkaslardan gelecektir Mehdi Aleyhisselam. Yine hadislerden öyle anlıyoruz. İsimlerinden biri de Arslan olacak. Seyyid Ahmet Hüsamettin İstihraç namesinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın doğuş yeriyle ilgili bakın ne diyor. Müslümanlardan bir zat Mehdi Aleyhisselam gelecek. Bu zatın şerefi Kafkasya'nın en ulu dağından etrafa güneşin ışık hüzmeleri gibi şule-nisar olacaktır. Etrafa ışıltılar saçacaktır. Mehdi Aleyhisselam Kafkaslardan gelecekmiş. Soyu oraya dayanacakmış ve inşallah Arslan'mış isimlerinden bir tanesi inşallah. Evet, vaktimiz herhalde bitti. Bir araya gidiyoruz, sonra beraberiz inşallah.
Evet, kaldığımız yerden yayınımıza devam ediyoruz. İman hakikatleriyle devam edebiliriz.
Evet hocam, bu iman hakikatleri hakkında Allah bazı canlarımızı öyle güzel yaratmış ki, yani insanlarda olmayan özellikleri onlarda vermiş. Hı hı. Onlarda olan özellikleri insanlar görüp de onlardan özenerek bir şeyler geliştirmeye, teknoloji anlamında bir şeyler vermeye çalışmışlar. Bunlardan en küçük bir canlımız sinek, sivrisinek.
Ondan bahsedelim, evet.
Muhteşem ısı reseptörleri kullanan sivrisineklerden biraz anlatacağım.
İnşallah.
Sivrisinek avını bulabilmek için kompleks bir sistemde donatılmıştır. Bu sistem ısı, gaz, nem ve çeşitli kimyasal maddeler duyarlı reseptörler içerir. Yani küçücük bir sinek yani. Düşünün, bir santimden fazla çok büyümüyor. Ufacık bir hayvana böyle bir Allah güzel bir özellik vermiş.
Maşallah.
Gece insanların göremediği karanlıkta, yani göz gözü görmediği karanlıkta bu canlı avını, nerede olduğunu, hareket halinde olup olmadığını, onun başının üstündeki ince antenler yani reseptör dediklerimiz, onların anını saplayabilen, yani o, yani onun o özelliği hiçbir hayvanda var mı? Yok. Evet. Ama örneğin bu hayvana bakarak insanlar şöyle bir şey geliştirmişler. Askeri de, yani askerlerin yaptığı, hı hı, örneğin gece askerlerimiz böyle dağda kimsenin görmediği, göz gözü görmüyor. Öyle bir aygıt var. Karanlıkta bütün herkesi en ufak detaya kadar görüyor. O nasıl görüyor? Çünkü yani o canlıların verdiği vücut ısılarından, hı hı, gördüğü için bütün ne gece ne var ne yok hepsini rahatla görebiliyor. Yani bunu da nasıl, yani bu hayvandan ufak bir santimlik, bir yani bir santim bile, hı hı, büyük bile değil. O hayvana kimin aklına gelir bir sinekten göz önüne alıp böyle bir şey yapmaları. Yani insanlar artık o kadar çok, yani hayvanlardan Allah bu hayvanları yaratırken her özelliği vermiş. Avlanma, avlanabilme, sonra kendini büyütme anlamında. Şöyle bir şey, bir de ısıya hassas algılayıcılar kullanmak. Günümüz askeri teknolojisine de bir sık sık kullanılan, özellikle karanlık ortamda oldukça etkili olan bir yöntemdir. Sivrisineğin vücudunda çok hassas bir ısı algıcısı vardır. Tarsi adı verilen bu organ sivrisineğin ön ayaklarında bulunur. Bunlar bir vücuttan gelen ısı dalgalarını keşfettiklerinde sivrisinek adeta ona doğru çekilir ve hiç yayılmadan hedefine ulaşabilir. Daha bu ısıyı algılayıcı sayesinde derinin altında kanın yoğun olduğu bölgeleri kolaylıkla bulur. Çünkü damarlar dokulardan daha sıcaktır. Şöyle bir ayet okumak istiyorum hocam. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Ant olsun. Biz sizden önceki kitap verilenlere ve sizlere Allah'tan korkup sakının diye tavsiye ettik. Eğer inkara saparsanız şüphesiz göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah hiçbir şey ihtiyacı olmayan hamde layık olandır. Nisa Suresi 31 suresi. Yani ufacık sinek ne özelliklere kadir. Yani insanlar ondan yola çıkaraktan yani bin bir çeşit teknolojilerden faydalanmaya çalışıyor.
Maşallah.
Maşallah.
Nasıl bir sinek resimleri görüyoruz.
Yani görüldüğünde hiç bir özelliği olmuyor zannedilir ama
evet,
onun her organı ayrı bir özelliğe sahip.
Evet. Çok mucizevi safhaları var tabii sivrisineklerin. Hocamızın da Sivrisinek Mucizesi isimli bir kitabı var. Oradan detaylarıyla kardeşlerimiz inceleyebilirler inşallah.
İnşallah.
Çok mucizevi bir canlı. İlk yavrularına bakımından işte o yavruların su içerisinde mesela kayık şeklinde mesela konusu gelmişken bahsedebiliriz hatta detaylı olarak. Hemen ben bulayım. Evet. Burada görüyoruz mesela sivrisinek yumurtalarını böyle sal şeklinde bırakıyor. Suyun üzerine bırakıyor bataklıklarda genelde. Bakın şurada da görüyoruz. Burada yani 200'e yakın belki yumurta var ve bu sal şeklinde suyun üzerine bırakılıyor. Normalde boğulup ölmeleri gerekiyor bu yavruların ama bir sonraki aşamada bakın suyun altında bu sivrisinekler gelişmeye başlıyor yavaş yavaş. Büyümeye başlıyorlar ve hava almalarını sağlayan bir solunum borusu var. Yani yavrular suyun altındalar ama bakın şu boru sayesinde hava alabiliyorlar. Bu da canlı görüntüsü. Bunlar sivrisinek yavruları. Bakın şu küçük uzantıları şu bölgede gözüken suyun üzerinden dışarıdan hava almalarını sağlıyor. Normalde bunun üzerine su geldiği zaman boğulması lazım. O da Allah tarafından yaratılmış bir sistemle engelleniyor. Tam burnun ucunda bir yağ var. Bir çeşit yağ var. O yağ suyu içeri kabul etmiyor. O yağ olmasa içeri su kaçıp bütün sivrisinekler normalde ölürdü. Hiçbir sivrisineğin devamı yaşamını devam ettirmesi mümkün olmazdı. Bakın şu şekilde borusuyla dışarıdan hava alıyor. Bu borunun ucunda da özel kimyasal formülü olan bir yağ bulunuyor. Değişik evreleri var burada da yine. Ve biraz önce Tanju Hocam'ın bahsettiği gibi sivrisinekler insanları mesela biz bu şekilde görmemize rağmen sivrisinekler şu şekilde görüyorlar. Yani sıcaklıklarına göre algılıyorlar. O yüzden mesela bir damarın yerine gece bile olsa sivrisinek çok rahat bir şekilde bulabiliyor sivrisinekler. Bakın burada da yine kanaman bir sivrisinek. Sivrisineğin aynı zamanda iğnesinin bir kılıfı var. Yani birisinden, bir insandan veya da başka bir canlıdan kan emeceği zaman bu kılıfından çıkartıyor iğnesini. Ve ilk başta direkt iğnesini sokmuyor. İlk başta kesiyor. Testereler var. Yani normal bildiğimiz ameliyat yapıyor. Kesiyor ve o kesme işlemi sırasında da oraya bir madde salgılıyor. Böylelikle o kişinin o şeyi hissetmesini engelliyor, acıyı hissetmesini engelliyor. Sonra bütün işlemini tamamladıktan sonra uçup gidiyor. Biz de o salgıladığı maddenin vücuda işte verdiği reaksiyondan dolayı bir kaşıntı hissediyoruz belli bir süreden sonra. Orada hafif bir şişme oluyor. Yine bakın sivrisineğin vücudunun kanla dolmuş hali. Hatta daha da. Tabii bu kanı yavruları için alıyor. Çünkü istediği protein, yani yavrularının ihtiyacı olan protein insan kanında son derece fazla miktarda var. Veyahut da başka bir canlının kanında. Bunu da onun için yapıyor. Erkek sivrisinekler birisinden kan emmiyorlar. Öyle bir işlevleri yok. Sadece dişi sivrisinekler bu işi yapıyor inşallah.
Bir ayet-i kerime var. Şimdi onu da paylaşalım izleyicilerimizle. Küçücük bir hayvan görüyorsunuz. Minnacık bir şey. Yani evrimci kafa sivrisineğe veya böyle küçük böceklere baktığında veya gözle görülemeyen şeylere baktıklarında ne diyorlar hemen? Ya canım bu çok basit bir şey diyorlar. Ne var? Küçük ya. Basit bir şeydir yani. Tesadüfen de olmuş olabilir. İşte DNA canım küçücük bir şey işte. Hurda DNA bir işe yaramaz. Hücre, hücre işte içi su dolu, jölemsi bir yapı. Böcekler canım minnacık şeyler. Ne var onlarda hiçbir özellik yok. Gibi ya yani çok böyle sığ, yani çok cahilane, çok bilgisizce iddialar ortaya attılar ve atmaktalar. Tabii böyle çok basit gördükleri için her şeyi onların kafasına göre de yani tesadüfen de olmuştur basit olduğu için gibi akla, mantığa, bilme tam ters hiç ilgisi olmayan açıklamalar yaptılar. Ha, ne oldu? Şu oldu. Bilim her alanda, her dalda gelişti. Sonuç bak minnacık küçücük bir sivrisinek dahi Cenab-ı Allah'ın detay yaratma sanatını ve sıfatını gösteren, inceleyenleri hayrete düşüren. Ne oldu küçücük canlı? Senden daha akıllı hareketler yapıyor. Senden daha üstün teknolojiye sahip. Bilince sahipmiş gibi. Efendim mesela tıp profesörlerinin daha yeni keşfettikleri değil mi? Neşter kullanmalar, bıçakla kesmeler, efendim işte lokal anestezi yapma. Ya bunları tıp doktorları yapıyor kardeşim. Yani cerrahlar yapıyor bunu. Biz neden bahsediyoruz? Küçücük bir böcekten bahsediyoruz. Cerrah gibi, tıp profesörleri, doktorları gibi hareket eden, davranışlar gösteren. Demek ki neymiş? Hiç de öyle evrimcilerin dediği gibi durum yokmuş. Olağanüstü bir durum varmış. Cenab-ı Allah dilediğinde işte o böceğe doktor gibi ameliyat yapmayı, değil mi? Kan almayı, kesmeyi, anestezi yapmayı yaptırır. Ol demesi de yeterlidir Cenab-ı Allah'ın. Ol der oluverir. Yani yeterlidir demiyor Allah affetsin. Ol der olur bu kadar. Şimdi Cenab-ı Allah bunu bize bir ayet-i kerimede anlatıyor. Yani olağanüstülük olduğunu anlatıyor. Aklı selimle bakan, samimi vicdanlı olan, objektif değerlendirmeler yapan insanlar bunu hemen anlar buradaki olağanüstülüğü. Öyle tesadüf varmış demez, diyemez. Şeytandan Allah'a sınırım. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Cenab-ı Allah'ın dışında nelere, gücünün dışında neye inanıyor? Dinsizler, evrimciler, Darwinistler, materyalistler, tesadüflere. Peki Cenab-ı Allah da diyor ki sizin istediğiniz kadar diyor tesadüfleriniz. Ne kadar istersen tesadüfü bir araya getir. Cenab-ı Allah'ın yarattığını yapamaz diyor. Yapamamıştır da zaten. Yani olmuştur diyenler doğru söylemiyor. Yalan söylüyorlar. Bilim adına yalan söylüyorlar. Sonra bak o minnacık şey. Sen değil mi büyüksün. Yani kocaman bir adamsın yani. Gücün kuvvetin de var. Kavisin, metinsin. Birçok imkana sahipsin. Ama o minnacık işte herkes yazın başına gelir. Sevgisinin gelip de senden aldığı şeyi almasına engel olamıyorsun. Haberin bile olmuyor seni uyuyorsun. Uyuşturuyor. Çünkü iğne girdiğinde hissedersin. O konu da o şekilde hallolmuştur. Anestezi yapar. Haberin bile olmaz bak. Kanını alır gider. Yakala da geri al hadi. Onu da yapamazsın. Değil mi? Onun için ona buna böyle tesadüf demek, basit demek bu cahilcedir. Biz etrafımızda basit, tesadüfi şeyler görmüyoruz. Yani, olmadığı için görmüyoruz yani.
Yani hocam bir de şöyle bir şey var. Ufacık o sinek dediğiniz gibi ufacık bir sinek bir insanı bile öldürebilir yani.
Tabii
çünkü
doğru tabii.
Çünkü çeşitli hayvanlara konuyor. Ondan kan oluyor, insanlara konuyor. Yani insanlar baktığı zaman ufacık bir hayvan bu beni öldürmez yani nasıl öldürür.
Evet.
Ama en ufak bir şeyde olmadık bir insanın vücudunda bir yere yarasına konduğu zaman hiç anlamaz insan. Yani hiç beklemediği yerden bile, hiçbir canlıdan bile zarar görebilir yani. Maşallah. Yani insanlar diyorlar dediğiniz gibi tesadüf. Ya tesadüf de hayatta hiçbir şey yok.
Evet.
Bu da şöyle bir gerçek. Yüce Allah her şeyi öyle bir yaratmış.
Hepsini özellikle, özel, güzel, bir çeşitli özelliklerle yaratmış ki yani tesadüf diye kimse kendini kandırmasın yani. Çok komik geliyor insana.
Maşallah. Evet, Allah'a şükür. Şimdi dedin, sivrisinek bir insanı öldürebilir. Hatta sivrisinekten çok çok daha küçük bir varlık var. Yani canlı da diyemiyoruz, cansız da diyemiyoruz. Yani bizi şaşırtan bir varlık çünkü. Virüsler. Biraz da onlardan bahsedelim. Cansız ama akıllı düşmanlar virüsler. Virüsler canlı bir bedene sahip değildirler ve yalnızca bir kalıtım mekanizmasından oluşurlar. Bir virüs proteininden bir kabuk ve kabuğun içinde kendisine ait bilgileri içeren genetik şifrelerden ibarettir. Yani DNA veya RNA'dan. Virüsün tek başına hayat belirtisi gösteren herhangi bir fonksiyonu veya organeli bulunmuyor. Ancak bir organizmanın içine girdiğinde adeta canlanır ve aktif hale geçer. Bir hücreyle temas ettiği andan itibaren canlı özelliği göstermeye başlar. Saldırgan ve dahası akıllı bir canlı hale gelir. Bakın normalde cansız bir atom yanı olarak gözükmesine rağmen bir hücreyle karşılaştığı zaman mesela yüzyıllar boyunca kendisini işte kristalize edip cansız bir şekilde durabiliyor. 500 sene duruyor mesela, 1000 sene duruyor. Hiç bir can belirtisi yok. Bir hücreyle karşılaştığı zaman mesela bir insan vücuduna giriyor ve bir hücreyle karşılaşıyor. Bir anda adeta aslan kesiliyor. Yani hücreyi tamamen ele geçirmeye başlıyor. Şimdi onun detaylarına bakalım. Virüs insan vücuduna karşı olabilecek en akılcı saldırı yöntemini kullanmaktadır. Hücrelerden birisine girmeden önce ayaklarıyla söz konusu hücrenin kendisine uygun olup olmadığını saptar. Bakın soldaki fotoğrafta görüyoruz. Eğer yaptığı test sonucu olumlu ise kendi DNA'sını yani kabuğunu bir kenara bırakacak olursak bizzat yani kendisini hücrenin içine boşaltır. Kendi içerisindeki DNA veyahut da RNA'yı hücre içine boşaltıyor. Bu işlem sonrasında hücrenin içindeki mekanizmalar virüsün oyununa gelirler. Hücreye girmiş olan bu yeni DNA'nın yabancı olduğunu anlayamaz ve onu DNA'nın hücrede bulunması gereken yere yani doğruca çekirdeğin içine taşırlar. Yani virüsün bıraktığı o RNA veyahut da DNA'yı alıyor hücre. Gel diyor, sen bu DNA ne işin var diyor, bizim çekirdeğin içinde olman gerekiyor diyor. Ben seni çekirdeğin içine taşıyayım diyor ve yeni üretimlerini, yeni hücre üretimlerini o virüsün DNA'sına veyahut da RNA'sına göre yapmaya başlıyor. Bakın ondan sonra ne oluyor? Çekirdeğe ulaşan virüsün DNA'sı burada yer alan DNA'nın arasına karışır. Bu noktadan sonra da hücre protein ürettiğini sanarak bu yeni virüs DNA'sını çoğaltmaya başlar. Virüsün DNA'sı hücrenin DNA'sının arasına o kadar uyumla gizlenir ki hücre farkına varmadan üretimi sürdürür. Artık hücre protein üretiyorum diye virüs üretmeye başlıyor. Bu olay hücrenin kaçınılmaz sonunu, ölmekte olan hücre çekirdekte yer alan hatalı kodlanmış programı üretmek için tüm enerjisini sonuna kadar kullanır. Sonunda ölür ve parçalanır. Parçalanma ile birlikte hücrenin adeta kanını emerek çoğalmış olan virüsler öteki hücrelere sıçrar ve kendilerine yeni kurbanlar bulurlar. Virüslerin bu istilası büyük bir hızla ilerler. Bu istila, eğer vücudun savunma mekanizması olmasa normal bir insanı birkaç gün içinde öldürecek kadar hızlı biçimde ilerler. Yani normalde savunma mekanizmamız olmasa bir virüs girdiği zaman bir hücreyi ele geçiriyor. Hücre protein üretiyorum diye 100 tane virüs üretiyor. Patlıyor ondan sonra. O 100 virüs 100 hücreye dağılıyor. 100 hücre içinde 100'er tane virüs daha oluşup o hücreleri de patlatıyorlar. Bu şekilde bütün hücreleri, bütün vücudu normalde virüs kaplaması gerekiyor. Ama Allah insanın savunma mekanizması da yaratmış. Ve bu normalde tek bir virüs insanı bu şekilde öldürebiliyorsa ve evrimciler iddia ettiği gibi yavaş gelişmelerle olması için insanın ilk başta bir savunma mekanizmasının olmaması gerekiyor. Olmadığı bir dönemde o zaman tüm canlılar sürekli parçalanıp ölecekti. Virüsler tarafından istila edilecekti. Zaten böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bu istila, eğer vücudun savunma mekanizması olmasa normal bir insanı birkaç gün içinde öldürecek kadar hızlı bir biçimde ilerler. Ancak söz konusu savunma mekanizması virüsün vücuda girdiğini çok kısa bir süre içinde fark eder ve hemen büyük bir karşı saldırı başlatır. Bu sayede en basit bir nezle virüsüyle kolayca ölebilecek olan insan yaşamını sürdürür. Yani normalde dediğimiz gibi en ufak bir virüste bile zaten insan veyahut da herhangi bir canlının yaşaması mümkün değil. Ama Allah muhteşem bir sistem yaratmış, savunma mekanizmasını yaratmış. Savunma mekanizması diyoruz, işte asker hücrelerden bahsediyoruz. Hücrelerin ne kendinden haberleri var, ne etraflarından haberleri var, ne insan gibi bir varlık içinde yaşadıklarını biliyorlar, var olduklarını biliyorlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Tamamen Allah'ın emriyle hareket ediyorlar. Virüslerin de yani bu kadar normalde zeki olması zeki davranışlar göstermesi çok metafizik. Mesela AIDS virüsü var. Yani AIDS virüsünü alın, hani var olduğunu düşündüğümüz bilgiyi, çünkü hücreyi çok iyi biliyor. İnsan vücudunu çok iyi biliyor. Yani insanın en hassas noktalarını çok iyi biliyor. En savunma mekanizmasının düştüğü anı çok iyi biliyor. Hücrelerin yapısını zaten süper biliyor. Yani görünürde tabii bunlar. AIDS virüsünü alıp biz böyle bir konferans falan verdirmeye kalksak, evrimcilerin bakış açısıyla söylüyorum tabii, normal bütün hücre profesörleri, işte insanla ilgili eğitim almış insanlar karşısında böyle el pençe divan dinlerler AIDS virüsünü. Çok iyi biliyor çünkü konuyu. Her insandan, işte profesörlerin herkesten çok iyi biliyor. AIDS virüsü dediğimiz şey işte belki atom sayısı bile bellidir yani normal. Hani küçüklük olarak, yani büyüklük olarak baktığımız zaman çok küçük bir şey. Atomlarla ifade edilecek boyutta. Atomlarla ifade edilecek bir şeyin insanlardan veyahut da hücreden bu kadar bilgili olması mümkün değil. Demek ki Allah'ın emriyle hareket ediyor. Biz bunu anlıyoruz buradan. İnşallah.
Maşallah. Şimdi bak, virüsle ilgili bayağı detaylı bilgi var orada. Slide'da. Genel olarak düşündüğümüzde virüsün akıl ve şuur sahibi biri gibi hareket ettiğini görüyoruz. Olmamasına rağmen. Virüsün aklı ve şuuru yok. Zaten temel organelleri de çok azdır. DNA ve RNA'dan oluşur. Bir de işte kabuğu vardır. O kadar yani. Şimdi strateji geliştirmiş virüs. Bu stratejiyi de en iyi şekilde sonuç alacak, netice alacak, yani başarıya ulaşacak şekilde de uygulamaktadır diyor bilim adamları. Doğru. Şimdi sorarız biz, her şeye tesadüf diyen, bilgiye, tekniğe tesadüfen oluşmuş, teknolojiye, hayvanlardaki tesadüfen oluşmuş diyen evrimcilere sorarız. Daha önce de anlatmıştık. Virüslerin yaptığı bu operasyon bir stratejiye dayanıyor değil mi? Evet. Peki virüs ayrı bir yapı, insan hücreleri ayrı bir yapı. Bunlar daha önce bir araya gelmişler mi? Hayır. Daha önce bir araya gelseler zaten hastalık oluyor. Peki hiç birbirinden tamamen farklı olan, ayrı olan iki yapı nasıl oluyor da birbirleriyle bir araya geldiklerinde ne yapacaklarını biliyorlar? Bir, virüslere bu bilgi nereden gelmiştir? Yani var olduğu ilk günden beri insan hücrelerini tanımayan, bilmeyen, beraber bir vakit geçirmişliği olmayan, hukuku olmayan bir yapının insan hücrelerinden nasıl haberdar olmuştur? İnsan hücresinden haberdar olması yetmez. O hücrenin detaylarını da bilmesi lazım ki biz bunu daha yeni öğrendik. DNA. İnsan yeni öğrendi DNA'yı değil mi? Genom projesi çalışmaları vesilesiyle. Yeni milyonlarca yıldır, yüz binlerce yıldır zaten virüsler var. Bak, virüsler insanlardan çok daha önce hücrelerin DNA'ya sahip olduğu ve hatta bununla da kalmayıp DNA'nın kopyalama yaptığı, mesajcı RNA vesilesiyle kopyalama yaptığını da biliyor virüs. Yani peki bu bilgi bize söylesinler, virüse nereden gel? Şimdi bunu biliyor değil mi virüs? Herkes kabul ediyor bunu. Evrimciler de kabul ediyor. Bu bilgi nereden gelmiş kardeşim? Bunu söylesinler bize. Cansız bir varlığa. Bu teknik bir bilgidir. Tıbbi bir bilgidir, kimyasal bir bilgidir, fiziksel bir bilgidir. Yani birçok bilim dalını içinde barındırır. Bu da yetmez. Strateji dedik. Ne, daha önce anlattık. Strateji daha önceden belirlenmiş bir amaca yönelik tutulan yoldur. Açsınlar sözlüğe, baksın evrimciler. Ya virüs daha önceden amacını nereden bilir? DNA'yı, insan hücresini bilmiyor ki amacını bilsin. Bu amaç ona nasıl öğretilmiştir? Ve bu strateji onda nasıl oluşmuştur? Bunu da açıklasınlar. Bu da mümkün değil. Yani bunun açıklaması yok. Sadece tek bir açıklaması var. Cenab-ı Allah'ın ona ilminden öğretmesiyle, onu eğitmesiyle, Rab sıfatıyla, bütün ilmiyle de o canlıyı kuşatmasıyla ve emriyle hareket etmesiyle olur. Başka bir açıklaması yok bunun. Diğerleri teknik açıklamalar. Mesela şöyle bir örnek var hocamızın kitaplarında bu konuyla ilgili. Şimdi virüsle insan hücresi ayrı yapılar ya. Çölde gidiyorsun. Veya bir yolda, neyse. Yerde demirden yapılmış bir anahtar buldun. Böyle büyük bir anahtar olsun. Yerde. Aldın onu, devam ediyorsun. Bir baktın bir tane kilit yerde. Ya çok manidardır değil mi? Hemen alırsın kilidi. Yani irade olarak, refleks olarak alırsın anahtarı, sokarsın. Yani merak eden insan mı açıyor mu açmıyor mu? Sokarsın, bir çevirsin, tak açıldı kilit. Şimdi aklı başında biri, çok fazla bir şey istemiyoruz yani, akıl sağlığı yerinde olsun yeter. Ne düşünür? Ya der ki, o anahtarı orada bırakan veya işte düşüren neyse kişi, bu anahtara uygun, o anahtarın açacağı bu kilidi de yapandır der. Aynı aklın ürünüdür der. Şunu demez: efendim çöl zaten çok büyük bir yer, burada her şey olabilir. Efendim işte güneş çok şiddetlidir, nem olur. Toprak altındaki nem de işte molekülleri harekete geçirir. Harekete geçen moleküller efendim trilyonlarca kum tanesini bir araya getirir. Bu kum taneleri zaten milyonlarca yıldır işte yuvarlanıyorlar, oradan oraya sürükleniyorlar. Bir tane anahtar da yapmışlardır, ne var? Al sana 10 üzeri 950 gibi bir de bir ihtimal vereyim, sana bilimsel bir görüntü de olsun. Moder. Demez tabii yani. Sonra işte efendim yine aynı tesadüfler burada bu kilidi meydana getirmiştir. O da yetmez. İkisinden tamamen ayrı iki yapı birbirine uyumlu olmuş. Vay be, ne tesadüf mü der. Demez kardeşim yani, akıl sağlığı yerinde olan biri bunu söylemez, söyleyemez. Virüsle insan hücresi de aynı bu ilişkidedir. O çöldeki gibi bambaşka ortamlardadır ama birbirine uyumlu yaratılmıştır. Bu da Cenab-ı Allah'ın uyumlu yaratan sıfatının tecellisidir. Doğrusu budur. Sonra bak, virüsler şimdi böyle konuşuyorlar ama ahiret var. Ahirette insan Cenab-ı Allah'ın anlattıklarına aykırı şeyler söylerse onun hesabını verecek. Bunu bilecekler. Ahiret var. Hesap günü de var. Cenab-ı Allah da işte çok güzel yaratmış maşallah. Virüsler, senin az önce bahsettiğin gibi, bir hikmeti de yaratılışın, o böyle büyüklenen, enaniyet yapan, ben her şeyi yaparım, benim kafam acayip çalışır, üstün akla sahibim, kendini beğenen insanların, bazı insanların tabii ölüm sebebi de oluyor. Yani Cenab-ı Allah virüsleri bir ölüm sebebi olarak da yaratmıştır, bir hikmeti de. Bak, birçok insan ömrü boyunca, hayatı boyunca hiç görmediği minicik o virüsler sebebiyle çoluğundan, çocuğundan, malından, mülkünden, işinden, evinden, arabasından ayrılmıştır. Cenab-ı Allah onu almıştır yanına. Yani ahireti almıştır. Canını almıştır. Bak, virüsler hiç görmediğim bir şey. Ne? Ama Cenab-ı Allah o virüsü yaratıyor. Akın da dediği gibi Cenab-ı Allah'ın şafi sıfatı da var. Şifa veren. Savunma sistemini de yaratıyor. Öyle olmamış olsaydı ilk virüs insan vücuduna geldiği an hemen ölürdük. Çünkü işte bak, çok akılcı hareketler yapıyor. Yani insan DNA'sına girip kendini kopyalattırıyor. Yani virüs DNA şey için, DNA virüs için çalışan bir makine haline geliyor. Ama Cenab-ı Allah savunma sisteminde yaratmış. Bu hemen fark edilip müdahale ediliyor. Fakat bir güzellik daha. Şimdi bilim adamları çalışıyor çalışıyor ama çok farklı şeyler var. Virüsler var işte, Ebola'sı, AIDS'i vesaire gibi. Şimdi bir tanesine çözüm buluyor bilim adamları. İşte grip virüsü mesela. Cenab-ı Allah AIDS virüsünü mesela yaratıyor. Ebola'yı yaratıyor. Hadi bu sefer onun üzerinde çalışıyor insanlar. İşte Cenab-ı Allah ne diyor? Şeytan Allah'sın. Ölüm sizi nerede olursa olsun bulur diyor. Yani onun, o ayetin bir tecellisidir bu. Başka virüslerin sürekli Cenab-ı Allah'ın takdir etmesiyle yaratılıyor olması da bir yönden budur inşallah.
İnşallah. Şimdi kelebeklerle ilgili bir videomuz var. Onu devam edebiliriz.
Kelebekler. Her biri rengarenk kanatlarıyla birer sanat eseri. Şaşırtıcı olansa, bu harika renklere sahip canlılarda hiç pigment, yani renk sağlayan madde olmaması. Örneğin bu parlak mavi, hayvanlar aleminin en çarpıcı renklerinden biri. Ama kelebeğin kanadı hiç mavi pigment içermiyor. Olayın sırrı ise yansımada. Kelebek kanatları gözümüzü yanıltan şeffaf pullarla kaplı. Bilim adamları tek bir kelebek puluna lazer ışını gönderiyorlar. Ve neler olacağını izliyorlar. Sonuç çarpıcı. Mavi renk ışığın bu şeffaf pullara çarpıp yansımasıyla oluşuyor. Sabun köpüğünden yaptığımız bir balonda oluşan renkler de aynı şekilde ortaya çıkar. Balonda hiç pigment yoktur. Ama ışık çarptığında üzerinde harika renkler belirir. Bunun nedeni güneş ışığının balonun ince zarından yansıma şeklidir. Farklı dalga boylarındaki ışık iç içe geçer. Bazıları güçlenir, bazıları ise yok olur. Ve bu harika görüntü oluşur. Kelebekteki her bir pulsa yaprak biçimindeki zarlardan oluşan tabakalar içerir. Bu tabakalar tıpkı sabun köpüğünün yüzeyi gibi görev yaparlar. Işığın bu tabakalara çarpış şekli sayesinde de mavi renk dışındakiler yok edilir. Günümüzde tasarımcılar kelebeğin bu şaşırtıcı özelliğine örnek alıyorlar. Örneğin bu araba yansıyan ışığı kontrol eden bir maddeyle kaplandı. Böylece zaman içinde pigmentleri solmayacak. Kelebekteki bu ışık oyunları İngiltere Savunma Değerlendirmesi ve Araştırma Kurumu'nun dikkatini çekti. Ve kelebeklerin yapılarının askeri araçların kamuflajında çığır açabileceğini düşünüyorlar. Bu örnekler bize bir kez daha gösteriyor ki kelebekler de diğer canlılar gibi yaşamaları için gerekli olan tasarımla birlikte yaratılmışlardır. Buysa onları yaratan yüce Allah'ın kanıtıdır. Bir Kur'an ayetinde Allah yaratma sanatını şöyle bildirir. O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir.
Evet, bu kelebeklerin kanatları da çok mucizevi videoda gördüğümüz gibi. Hatta bunlardan yola çıkılarak işte LED teknolojisiyle telefonlar yapmaya başladılar. Normalde eski telefonları, ilk çıkan telefonları böyle güneşin altında görmek mümkün değil. Yani böyle elimizle kapayıp böyle anca zorla görebiliyorduk. Ama şimdi çıkan yeni telefonlarda güneşin altında bile normal görebiliyoruz. İşte bu teknolojiyi o tesadüfen oluştuğunu iddia eden kişilerden bir kısmı kelebeklerden alarak yaptı. Yani kelebekten akıl oluyor bilim adamları. Yine örümceklerden bahsedeceğiz.
Evet hocam, biraz örümceklerden bahsedeceğim. Ama şunu söylemek istiyorum öncelikle. Hayatta hiçbir zaman hiçbir şey tesadüf de olmuyor.
Evet.
Yani az önce sizin de bahsettiğiniz gibi DNA'lar, yaratılışlarında bir sebepleri var. Yani Allah onları öyle yaratmış. Ölmek için yani geldiği yerde zarar vermek faydası da olabilir. Çünkü bazı virüslerle karşılarına zıt bir şekilde olup yani tam tersi etki de sağlayabiliyor. Yani bunlardan örneğin sinekler, az önce bahsettiğim sivrisinekler. Şimdi bu sivrisinekler gibi ufak bir canlımızı daha bahsedeceğiz. Allah güzel bir canlımızı şöyle bir özellikler yaratmış. Su örümceği diye. Su örümceği bütün ömrünü su içinde geçirir. Su içinde yaşar, avlanır ve ürer. Buna rağmen bir su canlısı değildir. Yani sudaki oksijeni balıklar gibi alıp kullanamaz. Suda yaşayabilmek için çok ilginç bir yönteme başvurur. Örümceğin su dışında çıktıktan sonra tekrar ani suya dalışlarını irili ufaklı hava kabarcıklarıyla ayaklarını ve vücudunun çeşitli yerlerini asılı kalır. En çok hava kabarcığında da karnının altında kalır ki örümcek bunu su altında hava çana olarak milyonlarca yıldan beri kullanmaktadır. Bu çan havayla dolduktan sonra böcekler haftalarca su yüzünde yüzüne çıkmaz ve bu çanda depoladığı hava sayesinde su altında yaşar. Ayrıca bu kesecik örümceğin su altında avlanma amacıyla tuzak kurmasına da imkan verir. An farkında olmadan keseye dokunduğunda su örümceği zehirli dişleriyle saldırır. Canlıların bazı mucizevi özellikleri karşısında kendini akıllı, bilgili, şuurlu gören insanoğlu bile aciz kalır. Hatta bunların benzeri taklit etmeye dahi çoğu zaman güç yetiremez. Allah bir ayette şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a da ait olmasın. Onun kararı yerine de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. Tüm apaçık bir kitapta yazılıdır. Hun suresi 6. ayet. Küçücük bir ağacı, bir canlı nelere kadir. Yani bunu da Evrimci'nin dediği gibi tesadüf mi olacak? Asla. Evet, bunu yaratan kişi, yani kişiden de yüce Rabbimiz Allah bu özelliği vermiş bu canlımıza. Yani hayatta hiçbir zaman hiçbir şey tesadüf de olmamıştır.
İnşallah.
Yani bu bir gerçektir.
Evet. Maşallah.
Şimdi burada da hocamızın kitabı var. Örümcek Mucizesi. Çeşit örümceklerle ilgili detaylı bilgiler var. Kardeşlerimiz internetten indirebilirler. Veyahut da edinip okuyabilirler inşallah. Hı.
Geçen dündü galiba onu söylemiştik. Aklıma geldi söyleyeyim. O gördüğünüz örümcek ağındaki incecik bir tel aynı incelikteki çelik telden, bak aynı incelik çelik telden 4 kat daha sağlam. İncecik, yani insanıza şöyle eliyle dokundum hani ya ne var ki hani yırtılır kopar işte zannediyor. Bak aynı incelikteki çelik telden sağlam demiyorum. 4 kat daha sağlam. Ve kendi uzunluğunun 4 katı daha esneyebiliyor mesela özellik olarak. Mesela çelik teli esnetemezsin 4 katı uzunluğa kadar.
Ufacık ördükleri zaman yaylandıysa avı düştüğü zaman bile aşağı sarkıyor ama esniyor. Hiç kopmuyor.
Evet.
O dediğiniz gibi 4 katı bir sağlam olmasa bir büyük kendinden büyük bir canlıyı yakaladığı zaman
evet,
yırtılması lazım.
Evet.
Ama dediğiniz gibi hocam yani o kadar sağlam yaratmış ki Allah yapmış bunu ve hayvana da öyle bir şey vermiş. Avı kurarken, orada yaşayacağı zaman avını da, kendi de orada dururken de ona hiçbir zaman yırtılmadan aynı şekilde üstünde durabiliyor.
Maşallah. Burada hesap var. Mesela o hesap olmasa, yani Cenab-ı Allah her şeyi mizanla yaratmıştır. O hesap olmasa o ağ yırtılır. O zaman örümcek beslenemez. O zaman örümcek neslinden bahsetmemiz de mümkün olamazdı. Eğer tesadüfen olmuş olsaydı. Dolayısıyla böyle bir şey görmüyoruz. Hatta esnekliğiyle ilgili şey bilgisi de var. Dünyanın etrafını dolandığımızda elimizde bir örümcek ipliği olmuş olsa 1 kilogramlık örümcek ipliğiyle dünyanın etrafını 3 defa dolanabiliyoruz. 1 kilogram. Ama dünyanın etrafı 40 bin kilometre değil mi dünyanın çevresi? 3 defa dolanabiliyorsun 1 kiloluk örümcek ipliğiyle. Mesela bu da çok harikadır. Sonra yine dün konuşmuştuk onu. Dünyanın en büyük kimyevi madde üreticisidir. DuPont firması. Ne yaptı? Örümcek ipliğini incelediler. Yıllarca laboratuvarlarında. 10 milyonlarca dolar harcadılar. İpek ipliğinin harikalığını çözebilmek için ve ipek ipliğinin sahip olduğu özellikten istifade etmek için. Bak para ve zaman harcadılar. Onlarca yüzlerce uzman üzerinde 10 yıllarca çalıştı. Moleküler yapısını keşfettiler, gördüler ve ona tam uygun olarak bir malzeme ürettiler. Aynı özelliklere sahip Kevlar diye herkes bilir. Bu polisler çelik yelek giyer ya, ondan yapılır. Mesela saniyede 150 kilometre hızla gider mermi ama önüne geçen her şeyi de paramparça eder. Çelik yelek giydiğinde geçemiyor onu mesela. Örümcek ipliğinin moleküler yapısından esinlenerek yapıldığı için olmuyor. Veya işte bu mayından ayaklarını koruması için askerlerin işte postallar yaparlar aynı malzemeden. Sağlam ipler. İşte bu yatçılıkta, gemicilikte kullanılır mesela. Orada yaparlar. Nasıl oldu bu? Örümceğe bakarak oldu. Örümcek, küçücük böcek. Sen kocaman adam. İnsansın ya, aklın şu. Bir de sen bunu laboratuvarda yaptın. Örümcek nerede yaptı bunu? Hangi laboratuvarda çalışmalar yaptı? Hangi kimya bilgisini, hangi kitaptan okudu, öğrendi de örümcek ipliğini yaptı? Böyle bir şey yok. Bu masal. Doğrusu ne? Örümcek yaratıldığı ilk gün bu bilgiyle yaratılmıştır. Kendi içinde adeta bir kimya laboratuvarı vardır. İşte insan da onu ondan örnek alıp dünya hayatını daha yaşanabilir, daha kolay, daha konforlu hale getirmek için örnek alır. Bu örneği kim yaratır? Onu da Cenab-ı Allah yaratır. Hiçbir şey tesadüfen olmaz inşallah. Hatta gafil insan ayıl uyan diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani bu programlarda Risale-i Nur zaten oyunuyla çok güzel. Hocamızın eserleri ve bu programlarda ona tesadüf, buna tesadüf diyenleri uyandıracak niteliktedir. Bak üstad çok güzel bir tefekkürü var. Onu paylaşalım, sonra konuya devam ederiz. İşte ey gafil insan, bu hakimi hakemi hakimi zülcelali vel cemal sana karşı kendisine her bir mahlukuyla böyle hadsiz ve parlak tarzlarda tanıttırmak ve sevdirmek istediği halde, bak bütün yaratılmış mahlukatla, canlılarla ve onların sahip olduğu özelliklerle kendini tanıttırıyor Allah sana diyor. Ve sevdiriyor diyor. Bunu istediği halde sen onun tanıttırmasına karşı imanla tanımazsan, iman edip inanıp tanımazsan ve onun sevdirmesine mukabil, karşılık, ubudiyetinle kendini ona sevdirmezsen, bunları görüp de ibadetinle, ona yalvarıp yakarmanla, güzel kulluk etmenle kendini Allah'a sevdirmezsen, ne derece hadsiz, muzaf bir cehalet, bir hasaret olduğunu bil, ayıl diyor. Uyan diyor yani. İman hakikatleri de işte gaflet içinde olanları ayıltan, uyuşmuş beyinleri uyandıran özelliği vardır iman hakikatleri. İnşallah.
İnşallah. Yine hücreyle devam edebiliriz. Nefes alıp verme düzenimizi kontrolle ilgili. Şimdi nefes alıp verme düzenimizi hiçbir zaman kontrol etmiyoruz. Çünkü bazı hücrelerimiz bu kontrolü bizim yerimize yapıyor. Her insan için hayati bir öneme sahip olan nefes alma işlemi solunum merkezi tarafından düzenleniyor. Bu merkez bir mercimek tanesi büyüklüğünde beynimizin bir uzantısı olarak beyin sapı denen yerde bulunuyor. Ve başlıca 3 grup sinir hücresinden oluşuyor. Birinci grup hücreler solunumun temel ritmini belirliyorlar ve içimize hava çekmemiz için emir veriyorlar. Böylece ihtiyacımız olan havayı içimize çekmiş oluyoruz. İkinci grup hücreler de solunumun hızını ve gidişatını belirliyorlar. Ancak ikinci grup hücreler devreye girdiğinde birinci grup hücrelerin faaliyetleri bir sinyalle durduruluyor. Böylece akciğerin hava dolum bölümü kontrol ediliyor ve nefes alıp vermemiz hızlanıyor. Üçüncü grup hücreler de var. Bunlar da normal nefes düzeninde aktif değiller. Ama yüksek oranda soluk alıp vermek gerektiği zaman devreye giriyorlar. Karın kaslarımıza sinyal gönderip solunuma katılmalarını sağlıyorlar. Demek ki çok kötü durumaya bakın. Üç aşamalı her durum için ayrı hücreler görev yapıyor. Yani normal soluklanma için, biraz daha hızlı soluklanmak için, acil durumlar için hep farklı hücreler var. Solunum kimyasal olarak da kontrol ediliyor. Bizim nefes alıp vermemizin amacı kandaki oksijen ve karbondioksit miktarlarının belirli bir oranda kalması. Bu orandaki değişiklikler ise solunum merkezindeki bir grup hücreyi harekete geçiriyor ve solunumdaki bozulan değerler çok hassas ayarlamalarla olması gereken düzeye geri getiriliyor. Kandaki oksijen miktarının solunum merkezinde doğrudan bir etkisi normalde yok. Burada bir grup daha devreye girerek mucizevi bir şuur gösteriyorlar. Beynin dışında şah damarı gibi bazı büyük damarlarda bulunan çok hassas alıcılar, kandaki oksijen belli bir düzeyin altına indiğinde solunum merkezine sinyaller gönderiyorlar. Böylece çok hassas değişikliklerle solunumda gerekli düzenlemeler yapılıyor. Üstelik bu mekanizma o kadar hassas ki hayatımız boyunca otururken, koşarken ya da uyurken hiç hata yapmadan vücudumuzdaki 100 trilyon hücreye her an tam ihtiyacı olan oksijen taşıyor. Zararlı olan karbondioksit ve hidrojen iyonu gibi atıklar da uzaklaştırılıyor. Bakın kaç aşamalı bir sistem. Yani normalde evrim mantığıyla düşünecek olsak, yani bir tane sistem olur, değil mi? Yani bir tane sistemle işte bütün hücreler o şekilde çalışır. Nefes alma sadece bir hızda olur. İnsan hücreleri işte oksijene ihtiyaç duysa bile olduğu kadarıyla gelir. Ama farklı farklı sistemler var. Bir normal nefes alma sistemi var. Onunla işte normal şu anda oturduğumuz gibi oluyoruz. İşte koştuğunuz zaman daha çok hücreler oksijene ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla kalp ritmi artıyor, nefes alma ihtiyacı artıyor. İkinci grup hücreler devreye giriyor. İşte bazen işte oksijenin çok azaldığı veyahut da şok durumları oluyor. Çok değişik acil durumlar olabiliyor. Orada bekleyen hücreler var. Üçüncü grup hücreler. Onlar da onun için bekliyorlar. Yani ölümcül bir durum olursa biz devreye girip artık böyle bütün kasları devreye sokup vücudun nefes alması için elimizden geleni yaparız diye bekliyorlar. Onlar devreye giriyor bu sefer de. Şimdi bu çok büyük bir lüks. Değil mi yani? Çok ekstra birçok sistemin olması. Yani bu bütün evreleri bilen bir varlık olması gerekiyor. Allah'ın yaratmasıyla ancak olabilecek bir şey. Yoksa hücreler aman rahatsız olmasın bu insan, biz her türlü işte devrede olalım diye bir ekip kuramazlar kendileri aralarında. Değil mi? Bir de nefes alma mesela şöyle olmuyor. Biz nefesimizi içimize çekiyoruz, nefes alıyoruz. O da çok benim ilginç gelmişti bana ilk duyduğumda. Onu da paylaşalım. Biz kaslarımızı, göğüs kaslarımızı dışarı doğru ittirdiğimizde adeta mesela hani bir poşet düşünün. Poşeti işte kapalıyken içinde hava yoktur, değil mi? Ama poşeti işte bir ucundan çekip içine açtığınız zaman içeri hava dolar. Nefes alma sistemimiz de bu şekilde. Göğüs kasları dışarı doğru itiliyor, genişliyor, içeri hava doluyor. Yani biz dışarıdan hava çekmiyoruz aslında. Böyle nefes alalım falan diye. Tam tersi sistem kaslarla işliyor. Dolayısıyla gece yattığımızda da beyin emir gönderiyor. Bir düzende, bir düzen içerisinde kaslara sinyal gönderiyor. İşte şu arayla kasıl diye. İşte onlar da kasılıyorlar. Gece mesela genişletiyorlar, içeri hava doluyor. Sonra tekrar biz o havayı geri veriyoruz, boşaltıyoruz. O kaslar sürekli hareket ediyor. Çünkü gece biz nefes çektiğimizden haberimiz var mı? Yok. O kaslar açılıyor, içeri hava doluyor. Sonra geri boşaltılıyor. Yani çok büyük mucizevi bir şey bu. Yani olmasa, ilk insan yaratıldığı zaman bu sistem olmasa insan ilk uyuduğu zaman ölüyor. Nerede milyonlarca sene? Bir insan milyonlarca sene uykusuz durabilir mi? Uykusuz durmaya bak, yaşayamıyor ki zaten milyonlarca sene. Öyle bir olay yok. Dolayısıyla Allah'ın bir anda ol demesiyle yaratması var.
Ya evrimcilere sorarsanız, Darwinist, materyalist kafaya her şey mümkün. Yani onlarda öyle bir ferahlık var yani. Öyle bir konuları yok yani. Fizik, kimya, matematik, biyoloji, mikrobiyoloji, analiz, strateji, teknik. Mesela böyle bir konuları yok. Nasıl olmuştur diyoruz. Tesadüfen olmuştur. Diyoruz ki peki açıklayın diyoruz. Yani tesadüfen olmuşsa açıklayın diyoruz ki olmamıştır tesadüfen. Bu sefer başka tesadüflerle anlatmaya çalışıyorlar. Yani inandıkları şeyi, tesadüfü açıklarken diğer tesadüflere başvurup açıklama yapıyorlar. Tabii işin içinden çıkamaz hale geliyorlar. Komik, gülünç bir duruma düşüyorlar. Nitekim tarih kitaplarında diyor daha sonra bir bilim adamı, alay edecekler diyorlar evrimcilerle. Yani komik, espri konusu olacak diyor evrimcilerin bu iddiası. Şimdi her şeyde, kainatta, mikrodan makroya kadar neye bakarsak bakalım, istiyorsan gezegenleri incele, istersen efendim hücreyi incele, DNA'yı incele, kromozomları incele. Her ne incelersek inceleyelim, bir kere uyum görüyoruz, uyum. Yani mükemmellik ve uyum görüyoruz. Şimdi bu uyum, yani mesela az önce virüs, DNA dedik, insan hücresi, bu bir uyumdur. Mesela üç aşamalı devreye giren hücreler nefes alırken, birinci, ikinci, üçüncü gruplar. Bunlar birbirleriyle uyum içerisindedir. Hiçbir zaman biz koşarken nefes alamaz bir halde kalmayız. Nefes alma ritmimiz süratlenir, artar. Niye? Üçüncü grup devreye girer. Ama ikinci grup geri çekilir. İkinci grup hücreler devreye girdiğinde birinci grup geri çekilir. Birinci grup devreye girdiğinde ihtiyaç vardır, o yüzden girer. Bak, hep uyum görüyoruz. Bu uyum bize şunu gösteriyor. Eğer evrimcilerin dediği gibi olmuş olsa idi, tesadüf ve tesadüflerle olmuş olsaydı, birçok tesadüf bu uyumu meydana getiremez. Mümkün değildir yani. Ne olurdu? Karmaşa, karışıklık olurdu. Ne hücreler birbirleriyle uyumlu hareket edebilirlerdi, ne virüs, ne DNA, ne de bir başka şey birbiriyle uyumlu hareket edemezdi. Göz kapağıyla göz gibi, işte ne bileyim aklınıza ne geliyorsa, karaciğerle enzimler gibi. Her şey bir uyum içinde idare edilir. Bunun gösterdiği şey nedir bize? Tek bir vahid olan, yani bir olan bir yaratıcının yaptığını bize bu olaylar gösterir. Yani iki tane yaratıcı yoktur. Evrimcilerin iddia ettiği gibi üç tane, dört tane yoktur. Bir tane vardır. Onlar tesadüflere yaratıcı inancı veriyorlar. Yanılıyorlar. Öyle olmuş olsaydı karmaşa olurdu. Nereye bakarsak bakalım. Bunu Üstad çok güzel anlatmış. Onu paylaşalım. Sonra programımızı bitireceğiz. Diyor ki Üstad Hazretleri, bu kainatın sani kadir ve hakiminin mülkünde iştirak yeri yoktur. Her şey tam yapılmıştır. Müdahale edemezsin. Çünkü her şeyde nihayet derecede intizam bulunduğundan şirki kabul edemez. Bak, her şeyde olağanüstü bir düzen var diyor. O yüzden bu tesadüfen olmuştur sözünü kabul etmez bu düzen diyor. Gitmez, ona uygun olmaz diyor. Çünkü müteaddit eller bir işe karışırsa o iş karışır. Bak, gördün mü? Yani birçok el bir işe müdahale etmiş olursa o iş karışır diyor Üstad. Bir memlekette iki padişah, bir şehirde iki vali, bir köyde iki müdür bulunsa, o memleket, o şehir, o köyün her işinde bir karışıklık başlayacağı gibi, hakikaten de öyledir değil mi? İki baş olmaz. En edna bir vazifedar adam, en alçak, aşağıda, yani basit, sade bir adam, vazifesi olan bir adam, o vazifesine başkasının müdahalesini kabul etmemesi gösteriyor ki, yani çok sıradan bir görevi bile olsa bir kişi, yaptığı göreve kimseyi karıştırmaz. Sen dur, benim görevim, ben yaparım bunları. Yaptığı iş çok çok basit bile olmuş olsa, bu gösteriyor ki diyor, hakimiyetin en esaslı hassası elbette istiklal ve infirattır. Demek intizam vahdedi ve hakimiyet infiradı iktiza eder. Madem hakimiyetin bir muvakkat gölgesi, muavenete muhtaç ve aciz insanlarda böyle müdahaleyi reddederse, yani o insan bile kendine müdahale edilmesini reddederse, elbette derece-i rububiyette, yani ibadette hakiki bir hakimiyet mutlaka, bir kadiri mutlaka bütün şiddetiyle müdahaleyi reddetmek gerekir. Yani işte bütün bu Cenab-ı Allah'ın yarattığı bu yaratma sanatlarına tesadüf denmesini reddetmek gerekir. Eğer zerre kadar müdahale olsaydı intizam bozulacaktı diyor. Yani eğer zerre kadar bir tesadüf olmuş olsaydı biz yeryüzünde, kainatta, hem insanda kendimizde hem çevremizde bir düzen göremezdik. Bu düzen bozuk olurdu, bozulurdu tesadüf olsaydı. Olmadığı için bir yönüyle de Cenab-ı Allah'ın bir ve tek olarak tecellisinin yeryüzünde ve insanda ve her şeyde tecelli ettiğini görüyoruz. Açık ve nettir bu konu. Üstadın dediği gibi tesadüfe yer Cenab-ı Allah'ın yaratmasında yoktur inşallah. Evet, süremiz bitti herhalde.
Evet, saat 5'te Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri canlı olarak yayınlanacak. Saat 10'da da hocamız Sayın Adnan Oktar canlı yayında olacak. Yarın da inşallah bu saatte biz burada olacağız. Herkese hayırlı günler.